olduğu, hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Sevgili dostlar, yine çok hareketli bir gün ve yine radyolarınızın başındasınız. Ben de yolcu yolunda gerekteki dostunuz olarak, Enver Aysever olarak bugün zorlu bir günün ardından önemli bir yayına imza atacağımızı söylemek isterim. Biliyorsunuz bir süredir burada RSFM mikrofonlarında, bu özgür mikrofonda Türkiye'deki herkesi konuşturmaya devam ediyoruz. Herkes derken telefonlarımıza çıkan siz değerli dostlarımızı da burada konuk ediyoruz, bizimle konuşan. Öte taraftan da siyasetin önde gelen isimleriyle de burada konuşuyoruz. Bugün yine herhalde bizim koyacağımız, imza koyacağımız haberler yarına kalacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin bizimle olacak. Özlem Zengin hanımefendiyle görüşeceğiz. Bir diğer hanımefendi HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş. Onunla da konuşacağız. Daha sonra bir önemli meseleyi gündeme getireceğiz ama oradaki bağlantımız umarım sürelerimiz içerisinde gerçekleşir. Nezih Onur Kuru, kendisi bir akademisyen. Geçtiğimiz günlerde liberallerin yayınladığı altılı masaya yönelik bir değerlendirme metni var. O metni konuşacağız ve bugün hep birlikte önemli bir yayına imza atacağız. Çünkü bugün arka arka ilginç gelişmeler oldu. HDP'nin devletten meşru hak ettiği yardımı maalesef alması söz konusu olamayacak. Bloke edildi. HDP'nin kapatma davası sonuçlanana kadar bu böyle gidecek. Bazıları benim hiç duymadığım bir iddiayı gündeme getirdiler. HDP kapatılırsa Ali Babacan'la birlikte hareket edecek ve onun partisinden, Deva Partisi'nden girecek diyorlar. Benim bildiğimse Yeşil ve Sol Parti, Sol ve Yeşil Parti olarak bütün şeylerini tamamladığı, işte kongrelerini tamamladıkları o partinin çatısı altına geçecekler. Daha önce zaten defalarca HDP'nin bu deneyim olduğu için yardım olmayacak ama böyle bir durum olacak. HDP'lilerle ben bugün gün içerisinde görüştüm. Sayın Mithat Sancar'la yarın akşama kadar sürecek bir toplantının içinde olduklarını öğrendim. Sayın Beştaş bize toplantıdan çıkarak konuk olacak. Neler konuşuluyor? Bir süredir sineği millet tartışmaları da sürüyor. Bunu da burada sizle birlikte tartışmaya alacağız, tartışmaya konu edeceğiz. Bunların tamamı bugün bizim konumuz. Bu sırada Sayın Cumhurbaşkanı Kürtlerin muhafazakar temsilcisi olarak kendini tarif eden siyasal İslamcı Hüdapar'la görüşüyor. Şu saatlerde görüştüğünü tahmin ediyorum. Ali bana haber verecek ama altılı masadan henüz bir haber yok değil mi? Ali altılı masada yok, sürüyor toplantı. Dolayısıyla öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki Türkiye'de seçime giderken Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim mevsimsel sebeplerden dolayı olabilir dedi. Erken seçimin biliyorsunuz iki yolu var erken seçim kararının alınmasının. Birinci yolu erken seçim kararıyla ilgili olarak meclisin bu iradeyi göstermesi. Bunun için de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncülük etmesi gerekiyor. Diğer yolu da meclisi Cumhurbaşkanı'nın feshetmesi. İkinci yol tabii en kolay yol, ancak Cumhuriyet tarihinde meclisi feshederek seçime götüren bir cumhurbaşkanı olmak nasıl bir kimlik oluşturur, bunu Sayın Erdoğan umursar mı onu bilmiyorum. Çünkü CHP'den eğer bugün hemen karar alırsanız buna tamam diyebiliriz ama hani artık Nisan'ın sonunu da geçirip falan oralara Mayıs'a Haziran'a uzanacak bir iki haftalık önce almış bir karar almış olmak bir karar değildir. Dolayısıyla biz bunun içinde olmayız diye bir açıklama gelmiş. Daha keza bugün Turan Çömez Bey Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olması anayasa olarak mümkün değildir demişti. Bu tartışmalar sürüyor. Altılı masayla ilgili bir takım değerlendirmeler de yapıldı gün içerisinde. Benim aldığım bir duyum bence imkansız ama bunu bilerek yayıyorlar. İşte şeyin İlhan Kesici'nin adının geçeceği, İlhan Kesici'nin herkese sempatik geleceği falan gibi bir değerlendirme yine piyasaya salınmış durumda. Ben hiç zannetmiyorum. Ekrem Bey'in hiç şansı yok. Böyle bir riskin alınma ihtimali yok. Yani ben baştan beri söylediğimi söyleyeyim isterseniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ben bu saatten sonra masada anlamlı bir itiraz geleceğini düşünmüyorum. Ama bu olursa eğer siyasetin kartları yeniden dağılır. Hakeza Sayın Mithat Sancar ve Pervin Buldan herhalde açıklama yapacaklardır. Bu saatten sonra biz can çekişirken siz bizimle yan yana gelmekten imtina ederseniz biz de kendi adayımızı çıkarırız dediklerini biliyoruz. Oraya kadar geldi iş. Bütün bunları iyi düşünmekte yarar var. Çünkü Türkiye'nin geleceği bu süreçte belli olacak. Ve biz bütün bunları konuşmakla yükümlüyüz. Konuşacağız da. Türkiye'nin bütün kritik fay hatları şu anda çatırdamaya başladı. Sayın Özlem Zengin'le, Sayın Meral Danış Beştaş'la ve Sayın Nezihe Onur Kuru'yla birlikte bütün bunları konuşacağız. Değerli dostlar, yolcu yolunda gerek başlıyor. Yoldaşınız Enver Aysever size ses olmaya devam ediyor. Evet, değerli dostlar, saatlerimiz yavaş yavaş kaçı gösteriyor? 18.41. Birazdan Ali Ankara'ya bağlantımızı sağlayacak. Sayın Özlem Zengin'le beraber olacağız. Bu arada Sayın Özlem Zengin'le konuşacağımız konu başlıklarının içerisinde bugün en önemlisi, diğer meseleleri zaten siyaset tartışıyor ama başta İstanbul Sözleşmesi ve siyasi yasaklar üzerine konuşacağız. Hatta yayından önce kendisiyle konuştuğumuzda yıllar önce biz kendisiyle bir yayın yapmıştık. O yayını konuştuk da CNN'de. O meseleyi de biraz şey yaptık. Konunun içine aldık. Siyasetin asık suratlılığından, geriliminden de söz etmiş olduk. Belki biraz bunu da konuşacağız. Bunun tarafı, muhatabı kim diye de bakacağız. Bütün bunların tamamına baktığımızda aslında gerçekten siyasetin biraz mizaha ihtiyacı var. Bugün kim yaptı bilmiyorum ama Sayın Akşener'i, Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu T'ye alan, bayağı da para harcanmış, prodüksiyon yapılmış bir film gördüm. Çizgi film, animasyon daha doğrusu. 1,5-2 dakikalık bir şey. Şimdi mesela ben oraya baktığım zaman oh be dedim, küfür yok. Kimse kimseye hakaret etmiyor. Tamamen tam da Batı demokrasisinde olduğu gibi bir T'ye alma söz konusu. Meral Hanım'la işte... geçtiğimiz günlerde tartıştığımız Meral Hanım'la Ekrem Bey'in sarmaş dolaş olup ablacım demesi, işte Cumhurbaşkanlığı süreci falan, yani altılı masayı ironiyle, mizahla eleştiriyor. Şimdi bence tam da bunun olması olağanüstü lezzetli. Fakat soru şu, Bunun tam tersi acaba Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli için yapılmış olsa, başka bir takım isimleri de katarak, belki bilemem, hani ya İçişleri Bakanı da içinde olsa, tam da bu türden bir mizah yapılmış olsa, yani tabir caizse babalar gibi bir mizah yapılmış olsa, acaba Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Bahçeli'den aynı hoşgörüyü görür müydü diye de düşünüyorum. Çünkü bence böyle olmalı. Hem bu iş mizah, hem de mizahçıların herkese eleştirme hakkı vardır, gazetecilerin de vardır. Küfür hakaret olmaması gerekir. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin şu anda hatta. Hoş geldiniz Sayın Zengin.
Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Konuğumuz olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yıllar önce siz CNN'de Aykırı Sorular'da konuk olduğunuzda henüz daha İstanbul'da Kadın Kolları Başkanı'ydınız. Şu anda Türkiye siyasetinde muhtemelen gelecek dönemde de olacak olan siyaset yapıcılardan birisisiniz. O günden bugüne Türkiye'de çok şey değişti. Hatta büyük oranda rejim de değişti. Bu serüven sizin için nasıl oldu Sayın Zengin?
Enver Bey, Aykırı Sorular'ın benim siyasi hayatımda önemli bir yeri var. Çünkü Aykırı Sorular'la beraber o program çok izlendi diye düşünüyorum. Evet. Ve Türkiye kamuoyunun beni tanımasında o programın çok etkisi olduğu kanaatindeyim. Ve güzel bir programdı Aykırı Sorular. Çok tempolu, işte her gün günlük olan. O formatta programlar maalesef de çok azaldı şu anda, bu tarz teke tek programlar. Bu manada o güne dair de bir teşekkürle belki başlayayım. Hatta bana demiştiniz belki milletvekili olacaksınız diye. Ve bugün evet, hatırlarsanız Türkiye'de ilk defa ve bizim planımızın dışında, biz planladığımızda o tarihi bilmiyorduk, başörtülü kadın milletvekilleri meclise girmişlerdi ilk defa. O konuyu da uzunca konuşmuştuk. Zaman çok hızlı geçiyor. Yani şu konuştuğumuz tarihin üzerinden 10 yıl geçti. Yani 10 yılı tamamlamış olduk. İşte hayat, 2015'te vekil oldum, 26'da olmadım, tekrar 2018'de milletvekili oldum. Şu anda da tabii AK Parti Grup Başkan Vekiliyim, çok önemli bir görev bu. Aslında hep beraber, iktidar muhalefet hep beraber siyaseti birlikte inşa ediyoruz. Böyle bir girizgah yapmış olayım.
Sayın Zengin, ben dinleyicilerimize de anımsatmak istiyorum. Sayın Zengin, şöyle bir tablo var, onun altını çizmek isterim. Biz sizde o zaman da yayın öncesinde herhangi bir planlama yapmamıştık. Evet. Soru cevap konusunda siz son derece yalın ve açıktınız. Ben de her şeyi sordum. Bugün de sadece toplumu germeyen, kırıcı olmadan konuşalım demenin dışında bir hazırlık yapılmadı. Dolayısıyla o günkü güven, yani gazeteci, siyasetçi güven ve mesafesi sürdü. Bunu şundan dolayı önemsiyorum. Soru sorulacak, siyasetçi de yanıt verecek. Böylece de Türkiye'de bir demokrasi inşa edeceğiz diye düşünüyorum. Buradan hareketle izlediniz sanırım. Az önce ben söz ettim. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu'nun içinde bulunduğu yaklaşık 2 dakikalık bir animasyon film ve çok benim de güldüğüm bir film oldu. Çok güzel bir eleştiri. Acaba aynısı mesela Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin de olduğu bir şekilde olsa, sizce Türkiye bugün bunu kaldırabilir mi? Gülüp geçilir mi? Yoksa ne yapıyorsunuz denir mi? Çok merak ediyorum görüşünüzü.
Şöyle, tabii samimiyet önemli bir şey. Ben kendim de bir yayıncı olduğum için uzun yıllardır daha evvelden çalışılmış soruları, cevapları çok samimiyetsiz buluyorum. Yani cevabını bilmiyorsam ya da cevap vermek istemiyorsam bunu da söyleyebilirim diye düşünüyorum. Yani çok sarih bir şekilde. O yüzden ben de bu samimiyet içerisinde konuşacağım. Tut var tabii. Ben sabah arkadaşlarım bana göndermişti. İnanın yoğunluktan izleyememiştim. Sonra sizle konuştuktan sonra izledim ve ben de çok güldüm gerçekten. Bu kadar kısa bir zamanda bütün resim bu kadar mı doğru anlatılabilir? Mizah, öyle diyelim, işin eğlencesi bence çok önemli. Hem kendinizi anlatmak için çok önemli, hem de insanın kendi gerçeğini görmesi adına, yani çok etkili. O kadar kısa zamanda bu kadar şeyi başka türlü nasıl anlatabilirsiniz? Olabilir mi? Bence niye olmasın? Yani bu dozuyla alakalı, işte yapılma şekliyle alakalı. Mesela bunu izlediğiniz zaman yani tebessüm ediyorsunuz ve şey demiyorsunuz ya. Mesela ben bazen Sayın Cumhurbaşkanımızın taklitini yapan genç arkadaşlar görüyorum. Onlarla ilgili de hiçbir sorun yok. Eğer şeyse, hukuka uygunsa, rencide etmiyorsa, yani mizah bence siyasetin vazgeçilmez bir unsuru.
Sayın Zengin, Avrupa Mahkemesi diyor ki, siz de sanıyorum biliyorsunuz onu, biz hem de Türkiye kararı, Erbil Tuşarp kararı olarak alındı o. Genel olarak Avrupa'da da şu anda ölçü olarak kullanılıyor. Siyasetçilerin, hatta kamuoyunda olan sanatçıların, kanaat önderlerinin vesaire eleştiriye normal gündelik hayattaki yurttaştan daha fazla tahammüllü olması ve ifade özgürlüğünün sınırlarının daha genişlemesi gerekir diyorlar. Bu bağlamda siz de başörtüsü, türban tartışmalarının olduğu dönemde çok ciddi protestoların içerisinde olan insanları biliyorsunuz, kendiniz olduğunuz bunları. Ben hatırlarım, bizim okulumuzda da o başörtülü arkadaşlarımızla ilgili zaman zaman İstanbul Üniversitesi'nde olurdu. Bizim Mimar Sinan'da daha az olurdu ama cuma günleri falan eylemler olurdu. Evet. Bugün Türkiye'deki bu eylemlere yönelik sertleşme sizi kaygılandırıyor mu? Bazen çıkışlar da yapıyorsunuz gerçi ama.
Evet. Ya önce şunu söyleyeyim, yani ben çokça davaları olan bir kişiyim aynı zamanda. Yani zaman zaman bu eleştirilerde yani çok gayri insani bir şeye dönüşüyor. Yani bir siyasetçilerin insan olduğu unutuluyor galiba. Tabii ki eleştiri, tabii ki görünür olmanın verdiği fazlaca bir yük var. Buna amenna. Ama zaman zaman gerçekten son derece rahatsız edici, çok kaba, çok aşağılayıcı, hatta bazen özellikle kadınlara yapılan daha çirkin saldırılar da var. Ben bunları da çokça yaşadım ve devam ettiğim davalar da var, takip ettiğim davalar. Bu meseleleri bazen anlatmak bile zor oluyor ama ben artık bunları hukuken takip ediyorum. Eleştiriye evet, ama nerede, nasıl ve hangi kelimelerle olduğu çok önemli. Ben zekice olan her şeye kabulümdür diye bakıyorum. İncitmeyen, yani güldüren, tebessüm eden, aklımıza gelmemişti diyen her şey bizim kabulümüzdür. Tabii eylemler bizim hayatımızın çok mihenk taşları. Yani böyle bazen özellikle üniversite yıllarımı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hatırladığımda o kadar çok o eylemler benim için çıpadır ki. Beyazıt Camii'nin önünde yaptığımız o yüzlerce eylem. Ben o eylemlere katılmaya başladığımda başörtülü bir genç kız da değildim yani. Başörtülü olmadan ben bu eylemlere destek veren kadınlardan bir tanesiyim.
Dışa açık mıydınız o zaman?
Evet, evet, ben başörtülü değildim ve o eylemlere destek verdim. Daha sonra üniversitede, yani ben ilk başladığım 86'da bu yasaklar başladı. Bu eylemlere destek verdim. Yakın arkadaşlarım vardı başörtülü olanlar. Ve bu yasaklarda gördüğüm hal, o yasaklarla ilgili mücadele süreci, belki olmasaydı o yasaklar başımı dörtmeyebilirdim, kim bilir. Yani o yasaklarla ilgili mücadele ederken...
Böyle düşünüyor musunuz hakikaten? Tabii bir ki. Hak arayışından dolayı böyle tabii bir tavır oldu.
Hak arayışı bana... Neden bu kızlar başını örtüyor ve neden başörtüsüyle alakalı böyle bir engellenme var sorusunu çok daha temelde sormama sebep oldu. Çünkü benim kendim...
Sonra inanca mı döndü bu?
Vardı bende ama benim ailem, benim annem de başörtülü değil. Yani benim yakın çevremde başörtülü insanlar yoktu, genç kızlar yoktu. Ben bu kararı vermemde, bu konuyu araştırmam, bunu anlamam ve nihayetinde de başörtmeye kendimi ikna etmemle, bunu gereklilik olarak hissetmemle birlikte başımı da örttüm. Yani burada bazen yasakların bazı şeyleri engelleyeceği düşünülür. Tam tersine yasaklar konuya dair merakı, o konuya dair mücadeleyi her zaman tetikler. Biz tabii başörtülü kadınların bu başörtüsü yasakları ile ilgili mücadelesi böyle yalnız bir mücadele ve yeteri kadar da konuşulmadı. Hala kamuoyunda konuşulurken de biraz öyle müstehzi bir tarzda, ah yine mi başörtüsü falan, böyle alaycı bir tavır görüyorum. Çok onurlu, uzun vadeye yayılmış, tamamen hukuk içinde kalınmış, kimseyi incitmeden, içinde çok derin hayata dair fedakarlıklar olan bir mücadele. Öyle bakıldığı zaman ben şimdi eylemlerle ilgili olarak da benim her zaman yanında duracağım şey, ben hukuk içinde kalınan eylemlere saygı duyan insanlardanım. Hukuk içinde kalındığı takdirde muhakkak ki emniyetin de tedbir alma hakkı var. Onların da bu işi hukuk içinde yaptıklarına inanıyorum. Bunu aşanlar da varsa bununla alakalı da mücadelenin hukuk içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir şeydir hayatta. Bir duruştur yani.
Sayın Zengin, benim nesnel gözlemim Türkiye'deki en dinamik hareketin kadın hareketleri olduğu yönünde.
Dünyada da
Dünyada öyle. Feminist hareketler de çok güçlü ve ben feminist hareketin içine baktığım zaman başı açık, başörtülü, Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı olmadan erkek diline yönelik bir tutum olduğunu görüyorum. Oradaki sert müdahaleleri zaman zaman yadırgıyorum. Yani neredeyse protestocu kadar işte polisin ya da güvenlik gücü olduğunu görüyoruz. Bir, bu konuda ne düşünürsünüz? Sözünüzü kesmemek için bunun yanına da şunu iliştirmek istiyorum. Siz aslında bulunduğunuz görevde tercih edildi. Menizin sebebi de herhalde gözünüzü budaktan sakınmamanız, sert tartışmalara da giriyorsunuz. Tamam. Ama çok iyi mesela bu yani bence böyle de olmalı. İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da olan AK Partili kadınların da içinde olduğu, Türkiye'deki bütün kadınların içinde olduğu, bizim imzamızın olduğu bu coğrafyanın bir sözleşmesiydi. İş döndü dolaştı. Erkeklerin isteğiyle buharlaştı. Siz bu konuda aslında kadın hareketine destek veren birisi olarak ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?
Şimdi doğrusu bu tartışmaya tekrar dönmeyeyim. Çünkü şöyle oluyor yani böyle şey kelimeler var ne diyelim kor kelimeler var. Bu kelimeleri kullandığınız zaman anlatmak istediğiniz şey kayboluyor. İçinden o kor kelimeler seçilip başka bir yere gidiyor. Ama ben sizin bana sorduğunuz o anlatı içindeki şeyden sorudan kendi vermek istediğim cevabı vermek istiyorum bir bütünlük içerisinde. Burada tabii ben kadın hareketinin bize bana da yöneltilen mesela bana küfür gibi şöyle söylüyorlar. Sen feministsin diyorlar sanki küfreder gibi. Bir defa bir kadın feminist olmayı tercih edebilir. Ama ben kesinlikle feminist bir kadın değilim yani insanların bahsettiği gibi. Bir kadın hareketinin veya tek bir tipoloji içerisinde tanımlanmasını doğru bulmuyorum. O sebeple mesela Kadem'in ben kurucusuyum. Kadem'in isim annesi de benim. Yani Kadın ve Demokrasi diye bir dernek kurmayı, adını böyle koymayı çok anlamlı buldum arkadaşlarımla beraber. Neden? Yani çünkü bizim gibi insanlar için, yani benim hayat tarzımdaki kadınlar için demokrasi ve kadını yan yana koyan bir şeye ihtiyaç vardı. Hep böyle hayır, hasenat, bunun üzerine şekillenen bir tablo vardı. Ve ben kadın kolu başkanı olduğumda 2013'te biz bu derneği kurduk. O zamandan hayalim yani Türkiye'de bir demokratik bir hareket gelişirken özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de o zaman biz hayal ediyorduk geçmeyi. Ben kadınların bu demokratik hareketin içerisindeki gücünü görüyordum. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum çünkü AK Parti çok önemli bir kadın hareketi. O sebeple bütün kadın hareketlerini sadece feminist, sadece erkek karşıtı, erkek dili diye ifade ettiğiniz zaman bence bizim içinde bulunduğumuz kadınlara dair hareketi tam tanımlayamıyor. Bizim başka bir yolumuz var. Bu yolun da bence en önemli şeyi tezahürü, göstergesi. Yani AK Parti'nin bugüne kadar geldiği yerde kadınların inanılmaz bir yeri var. Yani ben AK Parti'de uzun yıllar çalıştım. İstanbul'da 13 yıl başkanlık yaptım. Bunun 3 yılını sadece kadın kolu başkanı olarak geçirdim. Ve bu süre içerisinde özellikle kadın kolu başkanlığımda o şeyi gördüm. Yani kadınların ne kadar dönüştürücü, ne kadar büyük bir güç olduğunu gördüm. Ve biliyor musunuz yani AK Parti'de de kadınların hikayesi çok örtüşüyor. Yani bir taraftan kadınlar AK Parti'yi dönüştürdü ama özü itibariyle AK Parti kadınları dönüştürdü. Böyle bakıldığı zaman ben meseleyi toptancı bir yaklaşımla değil, Türkiye'de de birden farklı kadın hareketleri var. Ama bunların ortak birleştiği alanlar var. İşte bu ortak birleştiği alanlar kadına dair şiddet, kadının çalışma hayatında var olması, yani kadının temel ve hak ve hürriyetine dair pek çok konuda da bu farklı örgütlenme, farklı düşünme şeklinde olan kadınlar, kadın dernekleri bir araya geliyor. Mesela çok uzak olmayan bir tarihte, bir 6 ay önce olabilir, ben Halkla İlişkiler Başkanıydım partimizin, Sivil Toplum ve Halk İlişkiler. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle pek çok farklı görüşteki kadın STK'larını topladı, bir başkanlarını bir masa etrafında. İşte bakıyorsunuz bu kadınların yaşam tarzları farklı, derneklerinin görevleri farklı, sorumluluk alanları farklı, farklı sahiplerde kurulmuşlar. Farklı düşündükleri konular var ama kadına dair pek çok meselede de ortak düşünüyorlar. Böyle baktığım zaman burada tabii İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de ben kanaatlerimi çok sarih bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu ortamda MYK'mıza da sunum yaparak kamuoyu önünde çok net bir şekilde uzunca anlattım. Ama nihayetinde biz buradan parti olarak artık kararımızı verdik ve buradan sözleşmeden çıkmaya karar verdik. Sizin
Burada... Özlem Hanım, Sayın Zengin, siz ama burada benim elimdeki bütün değerlendirmelerde yine de buraya benim anladığım doğruysa lütfen doğru deyin, muhalefet şehrinizi koymuş tabii, durumdasınız
tabii,
tarihten.
Tabii ki. Hayır, yani buradan, siz şöyle buradan rücu etmiyorum. Bunun sebebi şu. Hı-hı. Ben daha evvel yaptığım konuşmalarda da bunu çokça ifade ettim. Şimdi bir metinde, genel olarak söylüyorum, bir metinde var olmayan şeyleri iddia ederseniz, ya ben hukukçuyum, yani benim asıl işim iyi de bir avukat olduğumu düşünüyorum. Ben hukuktan ve aynı zamanda medyadan, sizin de bunları medyadan çıkardığınızı eminim, birbirine paralel işlerdir
tabii,
bunlar bir tarafıyla.
Tabii.
Neyi öğrendim biliyor musunuz? Bana birisi bir şey söylediğinde her zaman derim ki acaba böyle mi? Aslı böyle mi? Yani acaba böyle mi? Mesela bize müvekkillerimiz gelir, bir olayı anlatır, biz dinleriz onu. Ve onu olayı yaşayan bile anlatsa ben derim ki acaba böyle mi oldu? Çünkü insanların kendi algılamalarında farklılıklar oluşur. Burada da yani önünüze bir metin varsa ben bizi dinleyen herkese çağırım. Lütfen başkalarının aktardıklarını değil, kendi okumalarını yapsınlar. Kendi okumalarını. Ve bir insana da düşmanlık besleyeceklerse, öyle görüyorum, düşmanlık, öfke, bunu da anlayamıyorum yani. Böyle durumlarda da bu insan gerçekten bunu söylemiş mi? Gerçekten böyle mi? Yani ben kendime dair bazen kamuoyunda işte yazılan bazı şeyler görüyorum, bazı yapılar içerisinde. Hem çok derin üzülüyorum, hem de diyorum ki ya insanlar hiç tanımadıkları biriyle alakalı nasıl böyle yazabilir, düşünebilir? Buradan yola çıktığımızda şunu söyleyeceğim Enver Bey. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ben 20 yıl aşkın zamandır çalışıyorum. İlk günden beri çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok dinlemeye açık bir insandır. Biz kendi toplantılarımızda her fikri her arkadaşım savunur. Ben de fikirlerimi savunurum. Fikirlerimizi savunuruz. Fikirlerimizi söyleriz. Sonra partimiz ortak bir kararı verir. O kararı verdikten sonra da biz o karara beraber, yani daha evvel savunmamış, durduğumuz yeri unutarak değil, durduğumuz yeri aklımızda bulundurarak mevcut durumla alakalı yapmamız gereken bütün sorumlulukları yerine getiririz.
Bugün Sayın Zengin. Sayın Zengin, şu söylediğinizi ben anlıyorum. Diyorsunuz ki ben yetkili kurullarda, ki bence bütün siyasi evet, partilerde böyledir, yetkili kurullarda evet, söylerim. Ancak aynen, nihayetinde bir parti disiplini var, onun da üyesiyim, gereğini
parti
yaparım.
Parti disiplini kelimesini şey buluyorum, yani böyle yaptırımsal değil yani.
Hayır, yoldaşlık anlamında söylüyorum. Bir hikayenin evet, içinde olan insan ortak
evet,
kararı uyar.
Bizim ben parti disiplini ifadesini işe olarak bulmuyorum.
Yani biz sosyalistlerde de böyledir. Biz yoldaşlarımıza karar verdiğimiz zaman hayır, hayır birader öyle olmaz denmez. Bunu anlıyorum, buna saygı da duyuyorum. Fakat iki mesele var ki buradaki size yayından önce de söylemiştim. Benim açıkçası çok merak ettiğim iki mesele. Bunlardan bir tanesi sizin çok sert tepki gösterdiğiniz bir mesele. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme diye bir süreç başlattı. Ben siyasette helalleşme diye bir kavrama çok inanan birisi değilim. Bence hukuk vardır. Helalleşmeden ziyade öz eleştiri kurumu olur. Hukuku ilgilendirenler de orada çözülür bence. Ama nihayetinde toplumun geniş kesimleriyle buluşmak istedi ve başörtüsü, türban meselesini bir hukuki çerçeveye oturtmak istedi. Siz dediniz ki bu iş o kadar kolay değil. Biz bir ömür verdik bu işe. Bu bir siyasi pragmatik tavırdır. Buradan bir oy devşirme hikayesidir. Ben bunu samimi bulmuyorum dediniz. Bir kere bu görüşünüzü, yani iyi niyetli gelip gelmediğini Kılıçdaroğlu'nun nereden anladınız? Bu görüşünüzde ısrarlı mısınız? Onu soracağım. Sonra da anayasal düzenleme ile ilgili bir soru soracağım size.
Tamam. Şöyle, tabii biz böyle toptancı bir yaklaşım içerisinde değiliz. Ben helalleşmeyi önemsiyorum. Yani bizim inancımızda bu siyasette olabilir, bireysel ilişkilerde olabilir. Helalleşme kıymetli bir kavramdır. Ama helalleşmenin bazı unsurları vardır. Yani temel unsurları vardır. Bu unsurların bence en önemlisi muhatabınızı anlamaktır. Yani anlamak. Kendinizi anlatmak değil yani. Muhatabınızı anlamak ve onu anladıktan sonra muhatabınızın ihtiyacını görecek şekilde, yani onun ruhunda, zihninde ihtiyaç duyduğu cevapları verecek şekilde özür dilemek, af dilemek bir helalleşmedir. Yani helalleşmenin unsurları var. Yani sadece ve sadece kendi kafanızda kurguladığınız şekilde, yani şöyle mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok benim itiraz ettiğim, şiddetle değil ama derin diyelim, şiddetle derinlik arasında fark var, derin olarak itiraz ettiğim şey, Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı şeyi kabullenmeden şey yapıyor, helalleşme istiyor. Kendisini
kabullenmeden derken
bir ekibini kastediyorum. Bu kadar kadının bunca yıl yaşadığı çilede kendini yeteri kadar suçlu görmüyor. Kendini ve tabii ki şahsını kastetmiyorum. Yani siyasal hareketin simgesidir o. O hareketin remzidir başkan olmak hasebiyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyasal hareketinin ne kadar büyük bir şekilde kadınların hayatına zarar verdiğini görmek, kabullenmek, hani idrak der eskiler, bu acıyı idrak etmek, anlamak. Ve mesela şöyle ifadeler kullanıyor. Diyor ki efendim bu yasağı biz çözdük. Bu bana artık tebessüm ettiriyor, gülünç geliyor gerçekten yani. Neden? Çünkü onların çözmesi nerededir? Yani bu kadar sene insanlar hayatını feda etmiş, AK Parti kurulduğunda. Yani ben mesela 2002'de niye milletvekili olamıyorum? Bir söyleyince kabahat oluyor. Yani seçilme hakkıyla ilgili bu ülkede sorun vardı diyorsunuz. Aa hemen diyorlar ki efendim şu tarihte verildi. İyi tamam da niye o zaman olamıyordu? Niye Merve Hanım yemin edemiyordu, edemedi? Neden bizim gibi kadınlar ta 2015'i beklemek durumunda kaldı? İşte bunlarla alakalı önce gerçeği, bizim hissettiğimiz ızdırabı anlayacak şekilde idrak etmek.
Ama
ve ondan sonra
Özlem Hanım, Sayın Kıl,
ben tamamlayayım. Ondan sonra buyurun. Böyle derin derin bir özür dilemek. Özür dileriz sizden hayatlarınızı mahvettiğimiz için. Ha sonra şuraya geleceğim. Siz sonra, ben bir tünik içinde anlatayım çünkü buyurun, devamında sorunuz olacak. Ben basın toplantımızda, ki biliyor musunuz o basın toplantısını yaptıktan sonra yüzlerce telefon aldım. Tanıdığım tanımadığım kadınlardan, hatta eşimle konuşup sarılıp ağlaştık diyen beyefendilerden. Ve çok böyle önemli pozisyonlardaki insanlardan. Çünkü insanlar o kadar derin bir ızdırap yaşadılar ki. Yani işte eşim doktordu, bir gün bile çalışamadı diyen, arayan insanlar oldu. O günleri hatırlayanlar ve o gün genel kurulda bütün arkadaşlarım. Mesela bir arkadaşımız, milletvekili arkadaşımız, ismini söylemeyeceğim. Bizim yanımıza geldi ve gözleri dolarak, biraz da hatta ağlayarak diyeceğim, dedi ki biliyor musunuz dedi, ben eşimin başını açmasını şey yaptım dedi, zorladım dedi, başını açma, geçinemiyorduk, başını açmasını istedim ve ben eşimin hakkına girdim dedi. Şimdi bu o kadar derin farklı yaralar var ki içimizde, bunun anlaşılmasını istiyoruz Enver Bey. Yani şöyle bir üslup değil, yani önünüze sadaka verir gibi, yeter artık. Yeteri kadar bu başörtüsünü konuştunuz, artık bu konuyu kapatalım modunda değil. Bu konu bizim için, o gün de söyledim, bu anayasa geçse de, bu anayasa değişikliği geçse de bizim hayatlarımızda kapanmayacak bir meseledir. Çünkü bizim hayatlarımızın akışını değiştirdi. Bu olur ya, bir su akarken önüne taş koyarsınız, su başka yere gider. Her bir kadının hayatını başka bir şekilde değiştirdi, dönüştürdü. İşte ben yapılan konuşmalarda, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması da dahil olmak üzere, anlaşılmadığımızı düşündüğüm için arkadaşlarım adına bunu söylüyorum. Ve tabii şöyle bağlayacağım devamında da, bu kanun teklifiyle ilgili verdiler bir kanun teklifi bu konuya dair. Bu biraz şöyle bir şey, yani ben bunları da duyuyorum, yani biz de konuşulanları duyuyoruz. İşte efendim kamuoyunda bir teveccüh olacak bazı şeylere, ama bir şeye ihtiyaç var, bir belgeye. Hep söyleniyor işte, bunlar ah gelirse başörtüsü tekrar mı yasak olacak? Bunu gidermek için bir belgeye ihtiyaç var. Biz bu teklifi verelim. Bu kanun olsa da olmasa da, ki şu ana kadar muhalefetin verdiği ve geçen bir kanun teklifi gördünüz mü, duydunuz mu şimdiye kadar? AK Parti değil yani. Gelmiş geçmiş. Yok, öyle bir usul yok. Yani siz muhalefetteki arkadaşlarımızın değil kanun, biz önerge geçmiyor. Böyle bir teamülü var Türkiye.
Bu da çok övünülecek bir şey değil herhalde.
Övünmek için söylemiyorum. Hayır.
Sizin anlamınıza demedim. Demokrasimizin topal olması açısından diyorum.
Bu tartışabiliriz. Yani bu böyle kurgulanmış. Bunu belki ben zaten genel kurulda yaptığım konuşmalarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi ortak aklının üretmesi gerektiğini savunanlardanım. Bu bir teoridir. Ama Türkiye gerçeğinde böyle bir şey yok. Yok yani. O halde bu kanun teklifini verirken aslında özü itibariyle geçmeyeceğini zaten biliyorlar. Ve burada bir şey ortaya konuyor. Deniyor ki efendim, yani biz bunu yaptık mı yaptık. Kaldı ki biz belki 30 sene tartıştık. Ya bununla ilgili bir kanun yapmak mı lazım? Anayasa mı? Kanun olmaz zinhar. Ya anayasa bile az. Bu bir tabii hukuktur. Bir kadın başını örtecek mi açacak mı, buna kendi karar verir. O yüzden bunların hiçbirine yok, gerek yok diye biz tartıştık. Şimdi bunu bir seçim resti olarak, kendine dair bir vesika olarak, hani sözlerine dair bir teyitname diyelim anlamında kamuoyunun önüne koyduğu zaman, o zaman çok tabidir ki biz kanunun üstünde, samimiyet dediniz ya, işte kanunun üstünde biz anayasa teklifiyle geliyoruz onlara. Ve diyoruz ki kanun mu diyorsun? Tamam, kanun yetmez, anayasa yapalım.
Peki, peki onu biraz sonra konuşacağız. İşte
burada,
ben
burada bir samimiyet testi tam, varsa ortaya
onunla çıkıyor. Onunla ilgili değerlendirmeleri yapacağım. Şimdi 28 Şubat'tan bu tarafa içinde bulunduğumuz bu tartışmaları ben üniversitede, bu arada şöyle bir matraklık da var. Bana bazı insanlar 28 Şubat'ta neredeydin diyorlar. Sanki ben doğuştan gazeteydim, okuldaydım yani, nerede olacağım? Orada ne yaptığımız belli. Bunu da geçiyorum yani, Türkiye'de ezberlere dair. Şimdi siz diyorsunuz ki başörtülü insanlar büyük mücadele verdiler, buraya kadar geldiler. Peki, evet. bu mücadele konusunda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sırtında kadınlar taşıdı. Peki, bunları koyduk. Evet. Bugün ben dönüp baktığım zaman, bence Kılıçdaroğlu'nun kanun önerisi de şu anda anayasal tartışmada bence fuzuli, ama onu konuşuruz biraz sonra.
Böyle, fakat bu aşamada fuzuli diyemeyiz. Fuzuli olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin bu teklifi vermesiydi. Bu teklifi verdikten sonra şu andaki tablo hayati, öyle söyleyeyim ben.
Yok, ben şu anlamda. Hayati.
Yani bu aşamaya gelen bir şeye fuzuli diyemeyiz artık. Hayati
Ben şu anlamda söylüyorum onu, bu görüşümde de ısrarlıyım. Bu içinde bulunduğunuz meclisin Türkiye gibi dinamik ve hızlı ülkelerde artık yapılacak seçimin ardından anayasa yapma hakkı, anayasa düzenleme hakkı olabileceğini, meclisteki bir sürü insanın...
Vallahi bence kendinize şöyle çelişiyorsunuz. Bakın, biraz evvel helalleşmeye itirazınız olduğunu, hukuk içinde yeteri yaklaşmayı söylediniz. O zaman şu anki meclisin hukuk baktığınız zaman anayasaya göre, mevcut kanunlara göre hukuk içinde kalarak anayasa da dahil, kanun da dahil her şeyi yapmaya hukuken hakkı vardır. Bence kendisi
var tabii. Ben hayır, ben hakkı yok demiyorum. Bu anayasa olarak var. Ben meşruiyet açısından bir an önce seçimleri...
Meşruiyetin kaynağı neresidir? Anayasadır, hukuktur.
Ama biliyorsunuz.
Hukukta kaynağı varsa meşrudur.
Ama o zaman şu tartışmaya girmiş oluruz. Meşruiyetle yasallık tartışmasına girmiş oluruz ki buna girmek istemiyorum. Bence Türkiye'de başörtüsü...
Ben haklıyım bu konuda yani.
Türkiye'de yani şunu kastediyorum. Şurada 4 ayı 5 ayı kalmış bir siyasi süreçte aslında bir an önce seçime gidip Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanıyla, çünkü Türkiye bir başkanlık sistemi yaşıyor, yeni kadrolarla birlikte bu sorunlarını tartışabilir. Ancak ben mesela şu konuda size bir soru yöneltmek istiyorum ve bu da acaba çelişen bir vaziyet midir sizin iktidarınızla? Şimdi mesela konu başörtüsü gibi bir meseleden iş döndü dolaştı aileyi korumaya geldim. Ve bir anda yanlışım varsa düzeltirsiniz. Mesela yalnız yaşayan, boşanmış kadın, doğum yapmamış kadın, çalışma hayatından ziyade aileyle özdeşleştirilen kadın, ki bunu aslında sizin parti temsilcilerinizin kimileri söylüyor ama daha çok cemaat, tarikat meselelerinde bu daha çok gündeme geliyor. Size bile, bunun altını çiziyorum, ben bununla ilgili çok sert tepki verdim. Size bile Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar partisinin grup başkan vekiline bile sadece ve sadece erkek olduğu için, bugüne kadar bir takım gazetelerin köşesinde olduğu için o kadın diye hitap etme terbiyesizliğini gösteren...
Değil, daha fena.
Ben daha fenasını söylüyorum. Ben onu söyleyemem size.
İğrenç ifadeyi ben söyleyeyim, ona da bir cevap vermek isterim. Evet.
Yani ben size öyle hitap edemem. Hiçbir hanımefendiye ifade etmem ama dediğiniz doğru.
Vaka
ben onu yumuşattım.
Ben de hitap etmem. Vaka olur.
Yok, size söylendiği için siz tabii ki bunu söyleme hakkınız. Şimdi böyle bir erkek egemen, tarikat, cemaat, mesela çocuk gelin diye bir uydurma, çocuğa tecavüz.
Konu çok dağılıyor. Önce şuraya kadarki kısma bir cevap vereyim.
Tamam.
Çünkü oradan başka bir yere geçeceksiniz. Bağlam çok değişiyor.
Peki şimdi, şu aile ve kutsiyet meselesine bir girelim.
Ben orayı anladım. Şimdi önce şurayı bir şöyle bağlayalım. Bu anayasa değişikliğiyle ilgili mesele, olaylar ve şartlar böyle geliştiği için zamanlaması bu şekilde oldu. Yani bizim daha evvelden planlanmış anayasa ile ilgili bir değişiklik talebimiz yoktu. Kaldı ki buradaki mesele sadece iki maddeye dairdir. Yani bir bütün anayasa yapmıyoruz. Bizim hayalimizdir tamamen sıfır yeni bir anayasa yapmak. Bu 2023 seçim kampanyasında da bizim en önemli argümanlarımızdan bir tanesi olacak zaten. O sebeple yani buradaki şey meşrudur, hukuka dayanır ve her halükarda bazı şeylerde de görüyorum böyle komik siyasi partilerde efendim nasıl anayasaya aykırı anayasa değişikliği gibi absürt açıklamalar duyuyorum. Bu anayasa değişikliği anayasaya fevkalade uygundur zamanlaması itibariyle de meşruiyeti itibariyle de. Ve nihayetinde de siyaset adım adım böyle şekilleniyor. Bize böyle bir teklifle gelindiğinde bize bunun cevabını veririz. Çünkü bu bizim hayatımıza dair bir mesele. Yani bizim en iyi bildiğimiz bir mesele. Bunu bu şekilde burada devam ettireceğiz. Önümüzdeki haftada randevularımızı inşallah talep edeceğiz ve siyasi partileri ziyaret edeceğiz tekrar. Şimdi şuna gelelim aile meselesine. Bir defa bence bir düzeltme yapmamız lazım. Siz dediniz ya başörtüsü değişikliği döndü dolaştı geldi şeye. Aileye. Bu öyle değil. Bunlar iki bağımsız.
Kanundayız.
Bir saniye.
Kanundayız. Aileyi korunması.
Hayır.
Buyurun.
Bir saniye. Buyurun. Şimdi o maddenin adı ailenin, çocukların korunması maddenin adı. Ama burada yapılmaya çalışılan şey, ben pek çok arkadaşım da beni buradan kamuoyunu da hasreten bilgilendirmek isterim. Mesela benim bekar hiç evlenmemiş ama çocuk evlat edinmiş arkadaşlarım var. Ayrılmış insanlar var. Bir babaanne var. Çocuklarına bakıyor sadece. Bir erkek var, eşi vefat etmiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor. Şimdi bu tablodaki herkes bir ailedir, ailenin parçasıdır ve devlet bu farklı aile modellerini korumakla mükelleftir. Bu ailenin korunması kanunda böyle, anayasada böyle tanımlandığı için. Çünkü o maddenin başlığı böyle, ailenin ve çocukların korunması. Başlığı böyle. Ama nihayetinde tarif edilen şey evlilik birliğidir. Cümle aynen şöyle, önümde değil ama yalnız söylemeyeceğimi düşünüyorum. Kısa bir cümle çünkü. Evlilik birliği bir kadın ve bir erkek. Evlilik birliği kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşur. Böyle kısa bir cümle ilave ediyoruz. Yani maddenin tamamı bu aileyi tarif etmiyor. Evlilik birliğini tarif ediyor.
Sayın Zengin, o yüzden, Sayın Zengin devam edecek.
Aileyi korumaya, her tür aileyi korumaya, biraz evvel bahsettiğim bu aile modellerini korumaya devam ediyor. Bunlar müstakil kavramlar, öyle diyelim. Kaldı ki nüfus kanununa baktığınızda çok sarih bir şekilde, medeni kanuna baktığınızda da hakeza bunu görebilirsiniz. Evlilik birliği bir kadın ve bir erkekten oluşur zaten. Ha, ikisiyle alakalı ortak nokta nedir derseniz, iki maddenin ortak noktası da her iki konuda da kamuoyundaki konuşulanlar, kaygılar, tüm bunların izaresine, o izare etmek için buna binaen yapılan bir düzenlemedir. Bunlar birbirinden ayrı ama bu yönüyle ortaklaşan iki ayrı maddedir.
Sayın Zengin, şimdi ben sizi tanıdım.
Bir dakika, bir saniye, şu şey bana olan çirkinlikle ilgili söylemem lazım, değil mi? Onu atlamayalım.
Yok, buyurun. Yok, atlamıyorum, onu söyleyin. Onu özellikle söyleyin. Ben sorularıma devam edeyim.
Şimdi Emre Bey, bu hadise beni gerçekten çok çok üzdü. Ben şimdi o
eski bir akit yazarının yazdığı yazı.
Evet. Kendisini tanımıyorum ama sonra kim olduğunu da öğrendim ondan sonra. Bana yazdığı şeylerin hepsini de reddediyorum. Buradan söylüyorum. Reddediyorum. Ben bu konuya dair herhangi bir dava açtım. Şikayetçi oldum. Onu ifade edeyim önce. Ben hukukçu olduğum için ben işimi sağlama bağlıyorum. Önce şikayetçi oldum bu konuyla ilgili olarak. Şimdi burada tabii son derece rahatsız edici bir şey var, bir tarz var, bir üslup var ve bu bakıyorum bir kadın olarak aşağılıyor ve en temel bağladığı şey de benim daha evvel savunduğum kadına dair tezlerimle ilgili olarak beni daha az dindar olmak öyle zannediyor, daha az dindar olmakla itham ediyor. Ve erkek arkadaşımı da, benden evvelki grup başkan vekili arkadaşımı da erkek olduğu için benden daha kıymetli görüyor. Şimdi bir defa benden evvelki Mahir Nal arkadaşımız benim çok eski de bir arkadaşımdır. Siyaset öncesinden de tanıdığım dostum olan ailesiyle beraber bir arkadaşımdır. Allah'ın katında, eğer bu insanlar inanıyorlarsa Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın katında insanların muhataplığı açısından kadının erkeğin bir farkı yoktur. Allah insanları inancına göre değerlendirir, imanıyla değerlendirir, yaptığı işlerle değerlendirir. Önce bunu bir anlamak lazım ve bir milletvekiline ve benim sadece bana değil, beni savunan kadın milletvekili arkadaşlarıma da iğrenç şeyler yazdı bu zat.
Evet.
Onlar da bence gerekli işleri yaptılar. Bunu biz takipçisi de olacağız. Burada tabii bu uslup fevkalade rahatsız edici. Biz bununla ilgili olarak hem genel anlamda hem de bireysel anlamda hukuki olarak mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bunu kabul etmemiz, bu üslubu kabul etmemiz asla ve kat'a mümkün değildir. Yönelttiği ithamların hepsini de reddediyorum. Arkadaşlarım için de, kendim için de reddediyorum. Bu arada işte pek çok insan da teşekkür ediyorum. Gazeteciler, yazarlar, milletvekilleri bu konuda sağ olsunlar çok güzel konuşmalar da yaptılar. Ve bu konuyla ilgili olan mücadelemiz de üslup da dahil olmak üzere devam edecek. Bunu da ifade etmek isterim.
Bu iyi oldu çünkü ben de çok sert tepki vermiştim bu konuda. Bir kadına yönelik doğrudan şiddet olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani bu kadına yönelik şiddetin bir boyutudur bana göre. Şimdi Sayın Zengin, şunu söylemek istiyorum. İki yetişkin, 18 yaşının üzerinde olan iki yetişkin, bir kadın bir erkek, sonuç itibariyle bir evde yaşıyorlar. Uzun yıllar beraber olurlar, kısa yıllar beraber olabilirler. Bu onların kendi iradesindedir. Şimdi onların aile olup olmadığı, onların sevgisi, onların ahlaki
bununla
durumları...
Bununla ilgili bir tartışma yok Ömer Bey.
Yok, oraya geleceğim. Yani. İzin verin. Toplumsal baskı anlamında kadını aileyle özdeş kılan, kadını eve mahkum eden bir iklim oluştu. Bundan dolayı da kadın kuruluşları, siz benden daha çok biliyorsunuz. Çok,
Ömer Bey, biliyor musunuz? Tam 10 sene evvel bana aynı cümleyi söylemiştiniz. Bakın tam 10 sene evvel aynı şeyi söylemiştiniz. Böyle bir iklim
yok. Demek ki değişmemiş sorun.
Hayır, hiç öyle değil. Böyle bir iklim yok. Bakın, burada şunu görmemiz lazım. Bence ne olur sorularınızı genellemeyle sormayın. Çünkü o zaman
Sayın Zengin bir şey söyleyeceğim size peki.
Genelleme yapmadan bir dakika. Bence
tamam, bir tane sorayım.
Biraz artırıyorum yani.
Estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin eşine kariyeri boşver, çocuk yapmak daha önemlidir dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
Öyle söylemedi yani. Şimdi şunu söyledi.
Nasıl söyledi? Başkanımız.
Ya ben Cumhurbaşkanımız yıllardır nikahlar böyle.
Ya bu ben bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Ben şunu söylemek istiyorum. Çeşitli kadın grupları bu dayatmadan hoşlanmıyor. Siz de nasibini alıyorsunuz bundan. Dolayısıyla bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bakın ben şöyle söyleyeceğim. Şimdi o zaman da aynen bunları tartışmıştık hatırlarsanız. Annelik
değişmiyor işte Türkiye.
Hayır şöyle. Bence değişiyor ve değişti. Buradaki mesele şu. Burada kadına bırakmamız lazım. Kadına, eşine beraber özgürce karar versin. Bir kadın vardır, eğitimlidir ve eğitimli olmasına rağmen der ki ben o çalışmak istemiyorum, sadece anne olmak istiyorum. Bir kadın vardır ki bir çoğunluğun böyle olduğunu görüyorum. Bakın ben her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor bana, yüzlerce. Gelenlerin çok büyük çoğunluğunda kadınlar oluşturuyor. O genç kızlar okumak istiyorlar, çalışmak istiyorlar ama aynı anda da anne olmak, aile olmak istiyorlar. Aile herkesin aradığı bir şey. Bunlar birbiriyle çelişmiyor. Bir kadın hem en iyi şekilde işinde çalışabilir, hem en iyi şekilde anne olabilir, hem de mükemmel bir aileye sahip olabilir. Ne olur şu konuşmalarımızda kadın ruhuyla ailenin sanki hani özgür kadın ruhuyla ailenin çelişen bir şey olduğunu anlatmayalım. O kadar başarılı. Dün daha bakın mecliste bir hanımefendi geldi. Mecliste bir kızımız geldi. 40 günlük lohusayken mecliste girdiği sınava nasıl geçtiğini bana anlattı. Yani öyle azimli ki kadınlar. İşte kız kardeşim, öğretmen benim kız kardeşim. Kalça protezi ameliyatı oldu. Ameliyatlı haliyle baş öğretmenlik sınavına girdi ve çok iyi bir dereceyle geçti. Ya böyle canavar gibi kadınlar var. Ne olur aynı soruları değiştirelim. Ve ben şunu görüyorum biliyor musunuz? Türkiye'de hangi hayat tarzında olursa olsun ben kadınların o değişimini görüyorum yani. O heyecanını, o aynı anda bunları yapma hayalini görüyorum.
Ratingi madem güçlendireceğiz iyi de oluyor olsun. Size şunu sormak istiyorum. Şimdi ilginç bir tablo ile karşı karşıya. Sizin bunu takip ettiğinizde de adım gibi eminim. Türkiye'de kafasını takke geçiren her kim varsa kadın 90 kilometreden sonra eşiyle gidecekten tutun.
Lütfen.
Hayır. İlim bilim sahibi teolog vesaire olan insanlardan söz etmiyorum. Kafasına takke geçirip ben hocayım diyen, gücü nereden aldığı belli olmayan isimler var. İlahiyatçı değil biliyorsunuz bir kısmı bunların. Ve kadına yönelik...
Evet.
bir kısmının ilahiyatçı olmadığını biliyoruz. Üniversite hocalarıyla konuşuyoruz ve böyle tartışma oluyor. Bunu geçerek söylüyorum. Sayın Zengin, bu konuda önemli olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Kadına yönelik, bütün hayatı kadına yönelik eleştiriler üzerinden kuran bir yapı var. Ve burada bu çocuk gelin tartışması da ortaya çıktı. Ve tarikat cemaat meselesi büyük sorun haline geldi. Asıl korunması gereken burada kadınlar değil mi? Onu sormak istiyorum.
Evet, ama bakın şimdi böyle sorduğunuz zaman benim bunları tek tek düzeltmem. Kendi sesimi duyuyorum ama düzeldi mi? Evet.
Yok, düzgün, buyurun. Evet. Buyurun buyurun.
Kendi sesim bana geri döndü de şunu söylemem lazım. Şimdi siz soruyu böyle sorduğunuzda başında takkesi olarak bizi dinleyenler rencide olmuş hissedecek. Bir cemaatin parçası olan insanlar kendini rencide olmuş hissedecek. O yüzden
ben bazıları dedim ama.
Ben izninizle
bazıları dedim.
Tamam. Ben kendi adıma düzeltmeleri bir yapma ihtiyacı duyuyorum. Ve biliyor musunuz şunu görüyorum, belki bilmiyor olabilirsiniz, o gün de söylemiştim ama hatırlamayabilirsiniz, bilemiyorum. Ben İlahiyat Fakültesi'nde din sosyolojisinde yüksek lisans yaptım. Yani hukuk fakültesinde okudum ama bu yasaklar sebebiyle kendi fakültemde yüksek lisans yapamadığım için ilahiyatta din sosyolojisinde yüksek lisans yaptım. Marmara İlahiyat'ta. Benim için önemli bir tecrübedir. Yani o camiayı görmek, tanımak, yaklaşımlarını görmek açısından. Şimdi şunu gözlemliyorum ve insanlarımızı da bence buna doğru yönlendirmemiz lazım. Yani inanç ve dine dair arayışlar, öğrenme, daha iyi bir Müslüman olma arayışı kıymetli bir arayış. Ve devletin de en önemli sorumluluklarından bir tanesi insanların doğru, sarih, hakiki zeminde dinini öğrenmesiyle ilgili alan açmak gerekiyor. İşte bu manada AK Parti çok büyük işler yaptı yani Cumhurbaşkanımızla beraber. Okullarda seçmeli din dersi, İmam Hatip Lisesi'nin programlarının farklılaştırılması, hafızlık mesela biliyorsunuzdur belki proje hafızlık İmam Hatip okulları var. Yani çocuklar için planlanan, düzenlenen. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Evet, kamuoyunda sayıları az ama duyan insanları çok rahatsız eden, sadece İslam dinini kadın ve erkek üzerinden, özellikle de kadınlar üzerinden anlatmaya çalışan bir grup insan var. Ama bu ülkede o kadar çok dindar insan var ki ve dindarlığı da sadece bir şekle koymayalım. Yani bir sürü kadın var Türkiye'de. Dışarıdan baktığınızda işte başörtülü değil ama namazını kılar, bazısı var kılmaz ama çok imanlıdır. Şimdi insanları böyle bir kalıba koymamamız lazım. Buradan yola çıkarak da bir topluluğu, bir cemaati, bir derneği asla ve toptancı bir şekilde suçlamamak lazım. Şimdi gelelim bu çocuğumuzla alakalı meseleye. Ben doğrusu işte gördünüz kamuoyunda şu anda da bununla ilgili bana yine saldırılar var. Görüyorsunuz. Mesela bazı dernekler açıklama yapıyorlar. Ve sanki tek başına Özlem Zengin, AK Parti'nin adına bir araştırma komisyonu kurulmasıyla alakalı teklifi vermiş gibi bana yine yüklenmeler ve hakaretler var. Oysa ki AK Parti Grup Başkan Vekili demek bu partinin genel başkanı yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına biz burada görev yapıyoruz. Yani partimizin grup başkan vekiliyiz. Burada kendi adımıza kullandığımız ifadeleri zaten söyleriz. Kendi adımıza yapıyoruz diye. Ama bir araştırma teklifi veriyorsak bunu benden başka da 106 tane milletvekili imzalamış. Kadın erkek 107 tane imza var. O gün genel kurulda ben nöbetçiydim. Benim sıram olduğu için bana denk geldi. Ama şunu biliyorum. Veren bir erkek arkadaşımız olsaydı böyle söyleyemezlerdi. Ha bununla alakalı tepkiye evet ben de tepkimi bakın söylüyorum, gösteriyorum. Buradan kendilerine nedense bir güç buluyorlar. Ama bu gücün kaynağı biz değiliz. AK Parti değil, Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Biz tam tersine bütün kadınların bu ülkede var olan, hukuk mevzuatında var olan bütün haklarından faydalanması için bugüne kadar gayret sarf ettik. Büyük bir mücadele verdik. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız olmasa, ben bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bugün Türkiye'de kadınlarımız, başörtülü kadınlarımız ne milletvekili olabilirdi, ne mesleğini icra edebilirdi. O kadar büyük bir mücadelenin önderliğini yaptı ki bu bizim için çok ama çok anlamlı. Ve olan bitenlerin, ben izninizle şöyle bağlayayım.
Buyurun.
Bizim görünür olmamızdan ben bir rahatsızlık onların bizim görünür olmamız onların tezlerini çürütüyor. Öyle söyleyeyim size.
Bizim şimdi sizin onların tezlerini çürütüyor. O yüzden böylesine sizin haksız saldırılara maruz kalıyoruz.
Şimdi ben tam doğrudan geleceğim. Size yapılan saldırılarda gösterdiğiniz kimi tepkilerin kamuoyunda farklı çevrelerden hem destek bulduğu hem de sizin söyleminizin netice aldığını gördük. O yüzden bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu sürecinde önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Mehmet Boynukalın meselesinde siz çok net bir tutum takındınız. Din ile dini yan yana koymalıyız. Hukuk ile hukuku dediniz ve ardından da Ayasofya özgürleşti dediniz. Bunu kolay kolay kimsenin söyleyemeyeceği bir yerde siz söylediniz. Bu bir. İki, yine önemli bir tavır gösterdiniz. 6 yaşındaki bir çocuğun düzenli olarak tecavüze uğramış olmasına karşı bir tavır koydunuz. Ve nihayetinde ardı ardına açıklamalar geldi. Yani bunu şunun için söylüyorum. İnanç özgürlüğü dediğimiz şey sadece Müslümanlığın bir yorumu için geçerli değil ki. İnanmayanlar için de geçerli. Tabii. Farklı dinde olanlar ve farklı mezhepte olanlar için de geçerli. Siz aynı zamanda onları da temsil ediyorsunuz. Bu bağlamda söylüyorum ben. Hayatı daraltmak, hayatı cehenneme çevirmek olmaması gerekir. Ve siz bu bağlamda doğrudan muhatap oldunuz. Size affedersiniz az önce ben yine bu kadın diyeyim. Bunu söyleyebilmek ne kadar terbiyesizce bir şey yani. Bu yüzden sizin kadar güçlü bir kadın böyle bir mağduriyet yaşıyorsa bir başka kadınlar neler yaşar onu düşünmemiz gerekmez mi? Onu merak ediyorum.
Tabii zaten bununla ilgili uğraşıyoruz ama şunu bir düzelteyim. Bazen galiba yanlış anlaşılıyor. Dine karşı din, hukuka karşı hukuk derken bunu da böyle çok ne diyelim bu cümleleri çıkarıyorlar Enver Bey. Bunları böyle manşetler yapıp kendi aralarında paylaşıyorlar WhatsApp gruplarında.
Ama bu anlaşılıyor. Şimdi anlamayan kim var ki?
Ben şunu kastediyorum. Yani nasıl rekabet edebiliriz derken şunu kastediyorum. Bakın şimdi bizim medeni kanunumuzda çok önemli bir şey var. Madde var. Diyor ki bu madde bir kadın ve bir erkek 18 yaşını bitirmişse evlenebilir. Kimseye sormadan evlenebilir. Eğer 17 yaşını bitirmişse anne babasının izniyle evlenebilir. Ama diyor bir kadın için eğer 16 yaşını bitirmişse mahkeme kararıyla özel bir sebeple mahkemenin verdiği kararla evlenebilir diyor. Tamam. Şimdi bu bizim meri kanunlarımız değil mi? Bunu bu ülkede evet. Yaşayan herkesin uyması gerekiyor. Şu biraz doğru. Evvel bahsettiğiniz olayla ilgili tabii iddianame var. Bu insanlar yargılanacaklar ve bu konuyla ilgili kararı mahkeme verecek. Ama benim okuduklarım, iddianamede okuduklarım şunu bize gösteriyor ve içinde faillerin de kabul ettiği şey bu çocuk 13 yaşında evlendirilmiş. Benim söylediğim tam da bu. Şimdi ben Türkiye'de bir avukat olarak, bir milletvekili olarak medeni kanunun söylediği bir şeyi ben tekrar ettiğimde buna karşılık bir cevabı medeni kanunla bekliyorum. İtirazı da bu hukuk sistemi içinde bekliyorum. Ama siz derseniz ki bu çocuk 13 yaşında evlenebilir. İşte o zaman bunlar arasında hangisini seçeceğiz yani? Tabii ki bu ülkede geçerli olan meri hukuk sistemini seçeceğiz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Kaldı ki buradan okumayanlar varsa ki siz de okumuşsunuzdur diyor, düşünüyorum bir gazeteci olarak. Bakınız bunlara hazırlanırken ben Osmanlı Aile Kararnamesi 1917 Osmanlı Aile Kararnamesini açtım okudum. Osmanlı daha 1917'de evlenme yaşını 18 olarak belirlemiş. Daha o zaman. Kadınlar için 17, erkekler için 18. Yani o zamandan bir yaş koymuş. Daha sonra 1926'da bir aşağıya düşmüş. 1936'da herhalde sebeplerle ne bilemiyorum. Yaş kızlar için 15'e çekilmiş. Şimdi biz bu yaşı yükselttik. Şimdi bunu şu manada ifade ediyorum. Bakınız yani bizim söylemeye çalıştığımız şey ve asıl okunmasını istediğim şey şuydu ifade edeyim. Sanıyorum 2 hafta evvel Cuma hutbesinde Diyanet evlilik yaşıyla ilgili olarak medeni kanunun maddelerini hatırlattı. Dedi ki burada önemli olan medeni kanundaki yaştır. 18 yaştır.
İstisna mecbur kaldı. Maddesi.
Geç de kalmadı. Bence bunu yapmış olması çok önemli.
Yani geç
çok
demedim. Önemli. Geç demedim. Mecbur kaldı dedim. Toplumda büyük bir infial oldu.
Öyle söylemek istemiyorum. Mecbur kaldı değil. Bence ihtiyaca binaen yaptı. Bakın toplumun
işte ihtiyaç
ifade ettim ya devletin devletin insanlara ihtiyacı olan dini bilgiyi vermesi de bir vazifedir. Burada Diyanet yapması gerekeni yaptı. Benim söylemeye çalıştığım şey tam...
Peki devlet, Sayın Zengin, devlet...
Bu ülkede izninizle bitireyim, hemen söz vereceğim.
Buyurun.
Bu ülkede bir hukuk mekanizması varsa, medeni kanun, ceza kanunu varsa, buna bu ülkede yaşayan herkes uyacak. Ve bunlar karşısında da söylediğimiz şeyler aynen bununla alakalıdır. Ha şunu da ifade edeyim. Yani şimdi ben tabii bu saldırılara maruz kaldığımda şunu işitiyorum. Ya Özlem Hanım, sana bunu yapıyorlarsa bize ne yaparlar? Bunu işitiyorum.
Az önce bunu söyledim işte.
Evet, söyledim. Yani... Ha, o yüzden burada ben de diyorum ki hiçbir şey olamaz. Olmaz. Devlet yerinde, hukuk yerinde, bu ülkenin işleyen bir hukuk sistemi var. Ve biz hepimiz yanlışlarla mücadele ediyoruz. Önemli olan bir yetişkin olarak hayatın sorumluluklarını almak. Hem kendi hayatımızın hem de 10 milyonda bir, bütün anlattıkları diyelim ki o iddianamede milyonda bir olması muhtemelse, milyonda bir olması muhtemelse bize düşen yetişkinler olarak, hele bu pozisyondaki insanlar olarak o çocuğun hukukunu korumaktır, ne olduğunu öğrenmektir, netice nedir, olayın aslı nedir ve buna göre de faile ya varsa suç onunla orantılı bir ceza vermektir. Yani ezbere yapmamışlardır. Olmamıştır. Bizim buradaki amacımız tam tersine dini, diyaneti inanan insanları suçlanmaktan kurtarmak.
Sayın Zengin.
Olaydan yola çıkarak inanan insanlara onları kendini kötü hissettirecek, değersiz hissettirecek, suç atfedecek hiçbir şey söyleyemez ve bunun söylenmesine de biz asla müsaade etmeyiz. Etmedik ve etmeyiz.
Sayın Zengin, şimdi benim bütün bu söyledikleriniz içerisinde teorik olarak kulağa hoş gelen ama benim itiraz ettiğim, burada da söylemek istediğim bir şey var. Belki siz de görüşünüzü söylersiniz. Şimdi devletin inanan ve inanmayanlara, farklı inanç gruplarına ve mezheplere karşı Türkiye'de öteden beri eşit olmadığı açık. Bunun birçok boyutunu tartışabiliriz. Yani Alevi yurttaşları bir kültürel duruma taşımaktan tutun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir fetva makamına dönmesi, kadınlara yönelik sorulara verdikleri cevaplar falan. Yani bana sorarsanız sizin gibi, bunun altını çiziyorum, hukukçu, din sosyolojisi okumuş, yani şu anda toplumda yeri olan bir kadına bile bu kadar rahat saldırıyorlarsa mahalle içerisinde neler oluyordur, o ayrı mesele. Bu bir kere laikliğin ben bu yüzden öyle, önemli olduğunu düşünüyorum.
Abi bak şöyle yapalım isterseniz. Şimdi benim söylediklerime siz kendi yorumunuzla bir daha söyleyin.
Bu benim yorumum.
Tamam ama şunu...
Siz söylediniz demedim. Ben kendi yorumumu yaptım.
Tamam,
sizin söylediğiniz
bu değil. Veriyor. Yani ben bunları tekrar... Ben bunları söylerken bir şeyden söylemiyorum. Bakın Türkiye'de kadınlar çok güçlü. Biz bunlardan acziyet duymuyoruz. Yani bunlardan rahatsızlık duysam, korkuyor olsa, rahatsızlıktan kastım ya, kaygı duyuyor olsam... ben ezbere bütün cevapları biliyorum. Ezbere verebilirim. Ama bunlar ezbere verilecek cevaplar değil. Ben her soruyu taze algılıyorum. Her soruya yeniden cevap düşünüyorum.
Ne güzel. Bu da iyi. Bu da iyi.
Bu iyi. Fetva da böyle bir şeydir. Fetva dediğiniz şey. Bakın ben bu cevabı da anlamlı buluyorum şu söyleyeceğimi. Bakın fetva dediğiniz şey kitapta var olanı söylemek değil sadece yani. Fetva dediğiniz şey o olayla ilgili olarak bir çözüm üretmektir. O olayla ilgili. Yaşanan olayla ilgili.
Diyanetin görevi midir bu?
O ana münhasır bir çözüm üretmektir. İşte o zaman insanların hayatında bir nefes almasına sebebiyet verirsiniz. Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanlığı da hani elinden geleni yapıyor, görüyorum. Yani Alevi, ben biliyorsunuz bunları da konuştuk. Bak bunlar da bana çok taze geliyor şu söylediğiniz şeyler.
Maalesef.
O zaman konuştuğumuz konular, burada da çok çok ciddi yol aldık. Ben Tokat, o zaman vekil değildim. Daha İstanbul milletvekili seçildim. Şimdi bak Tokat milletvekiliyim. Siz de biliyorsunuz Tokat'ta yaşayan vatandaşlarımızın %30'u Alevi vatandaşlarımızdan oluşuyor. O yüzden yani biz bu konuya dair yaptığımız bütün toplantılarda işte bir yol, mesela yol yapılmıyor. Deniyor ki efendim Alevi oldukları için yapılmıyor. Ne münasebet yani, buna biz müsaade edebilir miyiz yani? Bizim vazifemiz bize oy versin, vermesin. Her bir vatandaşımızın ihtiyacını bizim görmektir. Onun kendini huzurlu, mutlu, bu ülkede birinci sınıf hissetmesi bizim vazifemizdir yani. Ben ve arkadaşlarım bunun için uğraşıyoruz.
Son iki soru Sayın Zengin. Çünkü evet, sizin de bu arada program...
Daha az demiştik ama bayağı oldu.
Ama biz beraber konuştuğumuzda ilk programda da 25 dakika konuştuk. Millet 6 ay seyretti onu sonra.
Evet,
İyi
evet.
oluyor. Bu arada dinleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Bizi görmüyorlar. Sayın Özlem Zengin'le konuşmamıza evet. devam ediyoruz. Son iki soruyu soracağım. Birinci soru şu. Biliyorsunuz Türkiye'de geleneksel olarak iki siyasi hareket sürekli kapatıldı, cezaya tabi tutuldu. Bunlardan bir tanesi siyasal İslamcı diye sonradan tarif edilen ama aslında Milli Görüş hareketiydi. Diğeri de Kürt siyasi hareketiydi. Bugün yine Kürt siyasi hareketi kapanma riskiyle karşı karşıya. Bugün de bir ceza para bloke edildi. Siz en az başörtüsü kadar önemli bir sorun olarak gördüğünüz siyasi partilerinizin ya da sizin içinde bulunduğunuz partinin öncesindeki partilerin kapatmasından dili yanmış birisiniz. Hatırlıyorum 10 sene önce de bu Alevi meselesinde de parti kapatma meselesinde de daha ileri özgürlük tarifi yapmıştınız.
Bugün, yani, Kürt, daha ileri.
Bugün Kürt açılımı dahil olmak üzere birçok hamle yaptığı, televizyon açtığını söyleyen bir siyasi parti. HDP kapatılırsa Türkiye'de büyük bir çatışma olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz?
Şimdi şöyle, bir defa Sayın Cumhurbaşkanımız da daha evvel yaptığı bir sürü konuşmada, bizim daha evvelki 2010'daki anayasa teklifimizde, maalesef o madde geçmedi, ayrı bir mesele. Parti kapatmaya karşıyız. Ben de yani kendim Özlem Zengin olarak partilerin kapatılmasına zinhar karşıyım. Teorik olarak söylüyorum. Çünkü partileri kapatmak çözüm getirmiyor. Bu partiyi kapatıyorsunuz, başka bir parti oluyor zaten. Fakat burada şu var. Bu teorik karşı olmanın yanında hiçbir siyasi partinin de, hiç dünyada da Türkiye'de de bir terör örgütüyle yan yana yürümesine de dünyada hiçbir ülke müsaade etmez, edemez böyle bir şeye. Yani bizim HDP ile ilgili olan meselemiz asla ve kat'a Kürtlerle ilgili bir mesele değildir. Yani biz şu anda mecliste en çok Kürt milletvekiline sahip olan bir partiyiz biz. Biz baktığınız zaman bölgenin birinci partisiyiz. Pek çok yerde. Geçen genel kurulda ben tek tek saydım. Nerede hangi oyu almışız? Sanki Kürt vatandaşlarımız sadece bir partiye oy veriyor gibi. Yani ben soruyorum size. CHP'ye oy vermiyorlar mı? MHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermiyorlar mı? Yani oranları farklı olsa bile. AK Parti'ye
bence,
oy vermiyorlar mı?
Bence AK Parti ve HDP'ye oy veriyorlar ağırlıklı
evet,
olarak. Bu seçimde göreceğiz.
Olarak, evet,
CHP'ye verecekler olarak, mi bilmiyorum.
Ağırlıklı olarak AK Parti'ye ve HDP'ye oy veriyorlar. Ben bu partide AK Parti'ye ve HDP'ye oy veren seçmenin hiçbir şekilde incitilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onların iradesidir. Hangi partiyi istiyorlarsa o partiye oy verirler. Türkiye'de özgür, demokratik seçimler yapılıyor. Ama unutmayalım. Yani geçmişte hiç duymadınız mı yani köylerde nasıl oy kullandı, nasıl baskılar yapıldı, PKK hangi baskıları yaptı? Şu an artık asla bunlara hiçbir şekilde imkan verilmiyor, hiçbir şekilde müsaade edilmiyor. Buradan yola çıkarak benim arzum, ben hukuka inanan bir insanım. Hukuk biraz meşakkatli ve uzun bir yoldur. Teyitleşen basamakları vardır. Yerel mahkemesi, iş sınıfı, yargıtayı. Ve bu manada bakıldığı zaman ben hukuka dair söylenen, ki aynı şeyler maalesef meclis içinde söyleniyor, hukuku değersizleştiren, yargıçları toptancı şekilde yaftalayan yaklaşımları çok sıkıntılı görüyorum. Yani bu kurumları değersizleştirmenin hiç kimseye faydası yok. O yüzden benim ümidim bu manada hukukun en adil, en doğru kararı vermesidir. Anayasa Mahkemesi'nde hakeza öyle. Ama teorik olarak baktığımızda ben biraz evvel ifade ettiğim gibi bu parti kapatmaların bir çözüm olmadığını teorik olarak düşünüyorum.
Son soru. Bu hukukçu tarafınıza yönelttiğim bir soru ve ben bunu çok önemsiyorum. Mücella abla şu anda Gezi'deki yoldaşlarıyla birlikte hapiste. Biliyorsunuz Gezi çocuklarının vefat eden, öldürülen çocukların aileleriyle ilgili de adalet arayışları var. Çoğaltabiliriz. Cumartesi anneleri yıllardır yaptığı eylemleri yapamıyor. Sizce Türkiye'de bu anlamda bir hukukçu olarak ve yıllarca hak savunuculuğu yapmış bir kimse olarak, bunların içinde de çok ciddi sayıda kadın var doğal olarak. Burada bir sizce objektif baktığınızda bir kırılma, bir sorun yok mu? Yani bu ülkedeki bu kadar kolay terörist olmak bir haksızlık değil mi? Benim bile 4-5 tane halka kin ve nefrete sevk etmekten davam var. Keşke avukat olarak size gelseydim, gülerdiniz yani davalara. Ama var, ceza aldım, hapis cezası aldım falan. Burada bir sıkıntı yok mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani sonuçta en bomba soruyu sonra koymuşsunuz, böyle bağlayacağım. Şimdi şöyle, bu konuları Türkiye çok çok uzunca tartıştı. Yani Gezi meselesi, bizim nasıl yaklaştığımız Gezi'ye belli zaten. Yani Gezi'de hani o vakit olduğu zamanlar oralara gittik, gördük. Türkiye'de nelerin planlandığını, nelerin yapılmak istendiğini hep beraber bunları yaşadık. Şahit oldu Türkiye. Yani bunlar her birimizin gözü önünde oldu. Bir olayı nasıl anlatayım? Olayın tamamını görmeden sadece sonuçları üzerine bir şey, ne diyelim, bir hüzün hikayesi anlatmak şey oluyor, vatandaşın bildiği bir şeye dair başka bir hikaye oluşturma gayreti gibi geliyor zaman zaman bana. Benim genel olarak söyleyeceğim şey şu, bakın bu olay üzerine söylemiyorum, yani geneline dair söyleyeceğim şey şu, bütün mücadelelerimizi hukukla yapalım, hepsini. Elimizde, kimsenin elinde silah olmasın, kimse birbirini tehdit etmesin, mecliste fikirlerimizi savunalım. Sandığa herkes gitsin, kendi fikirlerini doğrultusunda oyunu kullansın, özgür iradesini hayata geçirsin. Türkiye özgür, demokratik olarak seçimlerin yapıldığı çok önemli, çok güçlü bir ülke. Ve şuna üzüldüm, bakın bu konuşmayı öyle bağlayacağım Enver Bey. 10 yıl evvel konuşmaları kıyaslasak, yani 10 yıl evvel yaptığımız şeyleri tekrar tekrar konuşmanın da bir faydası yok. Hani siz dediniz ya bana, asıl bence bu daha sahici bir şey. Yani anayasa ile ilgili söylediğinizden yola çıkarak ifade ediyorum. Ya bu yapılan konuşmaları, bu kadar aynı meseleleri tekrar etmeyelim artık. Türkiye 10 yılda bir sürü şeyini değiştirdi. Pek çok yol aldı. Ben kendi hayatımda, pek çok kadın kendi hayatında görüyor. Alevi vatandaşlarımız da görüyor. Mesela ben çok yakında Ankara'da Cem Evi'nde yapılacak olan bir programa katılacağım. Göreceğiz. Yani ben kendi elimde bütün imkanlarımızı onlar için de seferber ediyoruz. Eşimiz, dostumuz, ailemiz var. Annemin, babamın, benim dostlarım var. Hayatımızın içinde insanlar var. Ben Halkla İlişkiler Başkanıydım. Benim yardımcılarımdan bir tanesi avukat Alevi bir arkadaşımızdı, Metin Tarhan Bey. Bakın biz bunları da göstermek de yapmıyoruz. Mutlulukla, gururla, beraber iş yaparak. Bu en son yaptığımız düzenleme Cem Evleri ile alakalı, onların giderlerinin devlet tarafından karşılanması. Bunlar o kadar önemli şeyler ki, yani ne olur şu iyi yaptığımız şeyleri bir tık öne çıkaralım toplumsal barış için. Yani hep sorunları konuşarak bir yere varamıyoruz Enver Bey. Yani yaptığımız iyi işleri birazcık hacmi kadar gösterelim, büyütelim bile demeyeceğim. Yani gösterelim ve yeni sorularla buluşalım. Ben de size yeni cevaplarla cevap verme imkanını bulayım.
Vallahi ben sizin konuk olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Nedeni de şu, genellikle Türkiye'de soru cevap yapma konusunda neredeyse bütün siyasiler pek sıcak bakmıyorlar, pek olumlu bakmıyorlar. Sizinle 2011'de sanıyorum yaptığımız 12, söyleşide de 2013 yaptığımız söyleşide de nezaketle karşılıklı konuşmuştuk. Bugün de konuştuk. Hatta sizinle ben onu da itiraf onu da açıklıkla söyleyeyim. Yıllar sonra ilk telefon açtığımda sizden aynı samimiyetle de yanıt aldım. Karşılıklı görüşleri konuştuk. Bunun için çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. Böyle konuşabileceğimiz bir iklim olduğu müddetçe Türkiye adına daha çok umutlanacağımızı da düşünüyorum.
Ya böyle bir iklim var tabii. Yani biz bunu genel kurulda da işte yapıyoruz. Türkiye'de mecliste her bir arkadaşımız her şeyini açıkça söylüyor. Kamuoyunun önünde söylüyor. Arka planda kendi aramızda giderken gelirken birbirimizin çayını içiyoruz, birbirimizin çocuklarının için tebrik ediyoruz, çocuklarımız aynı sınavlara giriyorlar. Ya biz burada Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bununla bağlayayım, Türkiye'nin bir remzi, simgesi. Memlekette ne varsa burada var ve burada ne kadar tartışırsak tartışalım günün sonunda insanız. Bakın biz genel kurulda otururken bir anda bir arkadaşımızın vefatını öğrendik. Yani hiç ki herkes her şeyini bıraktı, kalktı geldi, birbirimize başsağlığı diledik. Ölümü hatırladık. Hakikatin ne olduğunu gördük. Ya biz insanız ve bu ülkenin, Türkiye'nin geleceği, iktidar, muhalefet, işte Alevi, Sünni, birbirini seven, sevmeyen, onu da demek istemiyorum ama birbirine kızan, kızmayan, öyle söyleyelim. Hepimizin yan yana durmasıyla bu ülke bir yere varacak. Yani şu kavgaların dozunu biraz insanileştirelim. Siyaseti daha insani bir zemine çekelim. Konuşarak halledemeyeceğimiz veya karşılıklı susarak bazen birbirimizi anlamaya çalışarak halledemeyeceğimiz bir meselesi yok. Çok önemli, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bunun bir kıymetini bilelim. Öyle bağlayayım Enver Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yayın önemli. Ve şunu söyleyeyim değerli dostlar. 15 dakika için Özlem Hanım'la konuşmuştuk. Ama bir saati bulduk. Bunun çok yararlı, çok yararlı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım bu ilişki devam eder Türkiye'deki bütün gazetecilerle, siyasetçiler arasında. Çok teşekkürler Sayın Zengin.
Ben teşekkür ediyorum. Bugün genel kurul vesileyle erken kapandı. Mecliste şu anda hiç kimse yok. Ben dinleyenlerimiz için söyleyeyim, ben radyoyu çok önemsiyorum. Onların hayallerine hitap etmek için. Ben meclisteyim şu anda. Kendi odamdayım. Hiç kimse yok. Sadece kelimelerimle ve sizlerle baş başa içimden geldiği gibi anlatmaya çalıştım. Ne olur bütün konuşmayı bir bütünlük içerisinde dinleyip değerlendirirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim Enver Bey. Sağ olunuz.
Çok sağ olun. Değerli dostlar, Radyo Sputnik'te Sayın Özlem Zengin'le söyleşimizi yaptık. Bazen sorular geldi. İki şeyi hatırlatmak isterim. Şu anda telefon attığımızda Meral Danış Beştaş var, ona bağlanacağım. Onunla yapacağımız söyleşide de aynı şey geçerli. Değerli dostlar, bir söyleşide her şeyi konuşamazsınız. Bir söyleşide bir bağlamda konuşmanız gerekir. Sayın Özlem Zengin de kadın hareketi içerisinde farklı dönemlerde olmuş bir isim ve kendisine hakaretler edildi. Aynı zamanda eleştiriler de yapıldı falan, bunu konuştuk. Bir gazetecinin bütün soruları bir günde sorması mümkün değildir. Ben anlıyorum, Türkiye'de soru sormak pek şey olmadığı için şunu da soralım, bunu da soralım. Öyle bir vakit yok. Bir saat konuştuk. Konuştuklarımızın bin misli konu kaldı. Sayın Meral Danış Beştaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Meral Hanım, geçmiş olsun bir anlamda. Çünkü milyonlarca oy almış bir siyasi parti en önemli varlığından yoksun olarak seçime doğru gidecek. Öyle görülüyor. Toplantı yapıyorsunuz. Sanıyorum yarın da devam edecek. İlk değerlendirmenizi alabilir miyim?
Yani ilk değerlendirmemiz şu, öncelikle bu karar çok tartışılan bir karardı, olur mu olmaz mı diye. Tabii ki bize de çıkacak soru soruluyordu. Hani şunu söyleyelim, çok büyük bir hukuksuzluk ve gasp var. Seçim çalışmaları mahkeme kararlarıyla yürütülüyor. Siyasi partiler tasfiye edilmek istemiyor, başta bizim partimiz tabii ki. Ve yargı maalesef bu süreçte seçim çalışmalarında birinci derecede rol almış durumda. Kararın ayrıntılarını, sorularınızla açacağım. Yani bunun daha önceki kararlarla da bir uyumu yok. Anayasa Mahkemesi neticede bir tespit kararı kendince vermiş, bloke kararı. Ama bunun hukukta, anayasada hiçbir karşılığı olmadığını, tamamen siyasetin talimatı ya da gelkini ya da baskısı diye nitelendirebileceğim bir yöntemle verdiğini görüyoruz.
Sayın Beştaş, bu önce şunu sormak istiyorum. Sizce bu HDP'nin kapatılmasına dair bir ipucu, bir gözdağı olarak mı ortaya kondu? Yoksa zaten parayı vermeyiz, onların da elleri kolları bağlı kalır ve siyasal anlamda zaten yolları yürüyemeyecek hale gelir gibi bir tutum mu? Çünkü siz kararın hukuki değil siyasi olduğunu ve bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz.
Yani bu kararla Anayasa Mahkemesi aslında görüşünü de açıklamış oldu. Normalde hani kapatma yönünde bir ağırlık kazandı. Bütün kamuoyu da bunu tartışıyor. Hani bizim de bunu görmememiz için bir sebep yok tabii ki. Çünkü neticede tedbir kararının alınması talebi daha önce de Yargıtay Başsavcılığı tarafından ileri sürüldü. İki defa ileri sürüldü ve ikisinde de reddedildi. Biz bugün şeyi çok merak ediyorduk. Hani acaba ne değişti de bu karar verildi? Bu aradan geçen süre zarfında hukukta şu çok önemlidir. Bir dosyaya yeni bir delil girer, yeni bir veri girer. Hani o süreci değiştirir, etkiler. Ama Bekir Şahin'in mütalasını görünce açıkçası aynı zamanda bir hukukçu olarak dehşete düştüğümü söyleyebilirim. İsterseniz birkaç ayrıntı vereyim.
Lütfen buyurun.
Yasama sorumsuzluğunu bilmeyen bir başsavcıyla karşı karşıyayız. Yani kürsü dokunulmazlığını Türkiye'de 7'den 70'e herkes bilir ya da dünyada da bilinir. Meclis kürsüsünde milletvekillerin yaptığı konuşmalar sorumsuzluk kapsamındadır. Örneğin milletvekili Zenziye Tosun'un bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu konuşma
konuşma bloke için gerekçe gösterilmiş. Ya da Sezai Temelli vekilimizin imzalı tecrübiyle ilgili yapmış olduğu bir konuşma bloke sebebi olarak gösterilmiş. Ya da Taksim saldırısını kınamamız bile yeterli değilmiş. Hani bu kınama neye göre değerlendiriyorlar bilmiyoruz tabii ki. Bu bir gerekçe olarak gönderilmiş. Tamamen siyasi bir dil ve yöntem var ve en korkuncu anayasayı bilmeyen, yani anayasa 83 ve diğer maddeleri adeta bilmediğini düşünmüyorum tabii ki. Bunu siyasi yorumlayan bir akılla karşı karşıyayız. Ve şunu hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize, sizin bildiğinize eminim. Yani bu dava bir hediyeydi aslında MHP'ye. Kongresinden bir gün önce açıldı. Sonra iade edildi. Tekrar 7 Haziran'da açıldı. Yani bütün kodlar, hem iddianame hem bu son talep ve verilen karar tamamen siyasi ayrıntılar içeriyor. Zaten siyasi mesaj içeriyor. Biz de bu siyasi mesajı aldık. Amaç ne? Amaç HDP'yi denklem dışına çıkarmak. Amaç 2022 seçimlerinde HDP'nin siyaset yapmasını engellemek ve bu seçimde işte kendilerince AKP ve MHP'nin kazanmasını sağlamak. Ama sayın, tabii ki bunu başaramazlar.
Sayın Beştaş, burada ilginç bir tablo var. Sizinle ilgili böyle bir karar çıktığı gün Hüdapar'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi oldu. Ve orada siyasi yorumcular bunun üzerinden de bir anlam üretmeye kalktılar. Kürt seçmenin, bölgedeki demografik olarak Kürt seçmenin genel eğiliminin seküler olanların özellikle, ama bölgedeki neredeyse büyük oranda Diyarbakır seçimlerine falan baktığımızda da görüyoruz, HDP seçmeni olduğunu biliyoruz. HDP'siz bir Kürt partisi, yani HDP'nin yer almadığı bir Kürt denklemi kurmak gibi bir arayış olduğunu düşünüyor musunuz?
Yani Enver Bey, bu konuda arayış çok uzun yıllardır var. Yani bu iktidarın da arayışları çok oldu, girişimleri oldu. Geçmiş iktidarların da Kürt meselesini çözümsüz bırakan, zaten bugüne kadar getiren temel etkenlerden biri de bu. Yani bu nasilli bir çaba. Geçmişte de dediğim gibi çok denendi. Yani Hüdapar'ın Kürt seçmenden oy alması ve Kürt meselesini çözme noktasında hani bir iradi olarak bir yerde durduğunu ve bunun hani çözüme etki edeceğini söylemek açıkçası mevcut koşullarla, meşgul koşullarla hiçbir şekilde uygun göstermiyor zaten. Yani biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu konuda, biz Kürt Partisi'yi demedik hiçbir zaman, Türkiye Partisi'yiz ve Kürt meselesinin çözümünü de Türkiye'nin demokratikleşmesi için en temel problem olarak niteledik. Ve burada HDP'nin tam da Kürt meselesinin çözümüyle Türkiye'nin bütünleşmesi, Türkiye'deki bütün toplumla kucaklaşması engellenmek isteniyor. Yani HDP'nin İzmir'den, Kocaeli'den ya da İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana, Mersin'den milletvekili çıkarması ve Türkiye'nin her yerine hitap ediyor olması iktidarın tahammül edemediği bir şey. Bu nedenle bu tasfiye ve gasp girişimini yapıyor.
Peki Sayın Beştaş, parti yani siz çok deneyimli bir siyasi hareketsiniz. Partinin kapatılacağını hissettiğiniz zaman her zaman bir yedek parti tırnak içerisinde mecburen hep olur. Bugün ya ben pek ihtimal vermiyorum ama sizin eğer parti kapatılırsa Sayın Ali Babacan'la birlikte hareket edeceğiniz ve DEVA'ya katılacağınız söyleniyor. Böyle bir görüşme oldu mu, ya da Sol ve Yeşil Parti'nin içine katılacağınız ve yolunuza devam edeceğiniz söyleniyor. Bu yönde mutlaka önleminizi almışsınızdır ama durum nedir? Var mı DEVA ile böyle bir şey?
Yani şunu söyleyeyim, HDP seçmeni herkesin kabul ettiği üzere ve HDP'liler, yani hakikaten Türkiye'de siyaseti tahlil etme noktasında ve
en politik seçmen.
En politik seçmen, bunu herkes söylüyor ama elbette, biz yaşıyoruz, hani biz içindeyiz. Yani bugün bir anımı söyleyeyim, ben partiye toplantıya giderken biraz yürümek istedim. İnanın yani ilk defa paylaşıyorum. Etrafımda 10-15 genç vardı. İşte fotoğraf çekelim falan. Bir selamlaştık. Beni bırakmadan işte partimizin parasını mı kesmişler? Onlar bu kadar büyük yanılıyorlar. Biz partimizin yanındayız. İşte cebim ayda 2000 lira alıyorum ama 1900 lirası kurban olsun. Hani böyle diyen bir seçmen var. Anlatabiliyor muyum? Bu her yerde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bizde çareler tükenmez. Yani biz çok haklı bir yerden mücadele yürütüyoruz. Ve hakikaten çok büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Hele hele böyle bir atmosferde, yani Türkiye'nin kader seçimi denilen bir seçimde sonucu belirleyecek olan partimize bu yapılanları herhalde Türkiye'de bütün toplum kesimleri okuyordur. Yani bunun farkındadır. Bizim de sadece ABC seçeneğimiz var. Yok, çok fazla seçeneğimiz var ve bunları zamanı geldiğinde tabii ki yürürlüğe koyacağız. Yani bizim için kıblemiz şu, daha çok mücadele, daha çok mücadele.
Ama de, deva diye...
Devayla ne böyle bir görüşmemiz var, ne böyle bir tartışmamız var. Yani o dediğimiz partilerle ilgili böyle bir şeyimiz yok. Yani şu anda henüz açıklamadığımız birçok, hiçbirini açıklamadık çünkü. Ama hani devaya ilişkin şunu söyleyeyim ya da diğer partinin adını unuttum. Böyle bir tartışmamız yok fakat biz bu seçimde her halükarda var olacağız ve kendi seçmenlerimizle, siyasi ülkelerimizle sonucu tayin edeceğiz. Yani buna hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Sayın Beştaş, şöyle bir tablo var. Ben bu arada haklı buluyorum bu söyleyeceklerimi. Mithat Hoca ile konuştuğumuzda kendisi de söylemişti. O benden belki daha kibar söylemiş olabilir ama ben kabaca tarif etmek istiyorum. Dedi ki Mithat Hoca, yani bizimle bir araya gelmekten, bizimle fotoğraf vermekten çekinip de, bizimle konuşmaktan çekinip de sadece oyumuzu isteyerek davranan Millet İttifakı olursa biz bunun içinde olmayız. Bizimle konuşulursa, müzakere edilirse elbette ki ortak bir adaya gidebiliriz dedi. Şimdi durum daha da derinleşti. Hem altılı masa karar almaya çalışıyor hem de size yönelik baskılar artıyor. Belki de sizin bu ihtiyacınız daha da fazla artacak. Bu konudaki görüşünüz nedir? Gerekirse kendi adayımızı çıkaracağız. Önce bizimle konuşmaya bir kere cesaret edin denen bir tablo var. Bence haklı bu arada. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani şöyle, tabii ki bizi tanımayan, bizimle tartışmayan, müzakere etmeyen ülkeleri ortak belirlemediğimiz bir ittifakta ya da ilişkide, iletişimde olmamız söz konusu değil. Yani bir kapımızın açık olduğunu yıllardır söylüyoruz. Yani çok uzun süredir Türkiye'nin demokratikleşmesi için, bu baskı düzeninin, bu totaliter rejimin sona ermesi için bu konuda mücadeleyi hep birlikte yürütebileceğimizi söylüyoruz. Ama tabii ki yani bu konuda sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim seçmenlerimizden de bu konuda bizlere yönelik çok ciddi tepkiler, eleştiriler ve öneriler var. Yani biz de en çok sahaya giden partilerden bir tanesiyiz. Evet, gelmezlerse ve bu konuda bir ortaklaşma çabası olmazsa tabii ki kendi adayımıza seçimlere gideriz ve parlamentoda çok yüksek bir sandalyeyi kazanacağımızı biliyoruz.
Sayın Zengin az önce bizim konuğumuzdu. Özlem Zengin konuğumuzdu. Gelecek hafta partilerden randevu alarak anayasa değişikliğiyle ilgili olarak gideceğiz ve görüşeceğiz dedi. Bu demektir ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP arasında ikinci bir temas gerçekleşecek. Herhalde siz o randevuyu verirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir temas gerçekleşecek. Başörtüsüyle ilgili bir anayasa değişikliği söz konusu olacak ve yine kilit partisiniz. Çünkü dönüp sizin tavrınıza da bakılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde nasıl bir konuşma olur sizce? Bu olayları da ortaya koyduğumuzda sizin siyaseten saf dışına götürülme ihtimaliniz varken bu konuşma anlamlı gelir mi size?
Yani bunu şüphesiz biz de değerlendireceğiz. Talep geldiğinde bunu hani bize olacaktır. Büyük ihtimalle grup başkan vekillerine. Biz de eş genel başkanlarımızla ve ilgili kurulumuzla bunu tartışacağız. Ona göre belirleyeceğiz. Yani söyleyeceklerimiz aslında sizin tahmin edemeyeceğiniz şeyler değil. Onu söyleyeyim. Tabii bu arada gündemin bugün çok önemli bir gündem daha vardı. Bizim gündemimiz değil diye bakmıyoruz. CHP'nin bir milletvekili Ali Mahir Başarır ve Lütfi Türkan hakkında da fezlekeler geldi Anayasa Komisyonu'na, hı hı, Karma Komisyonu'na. Yani bir anda hem Karma Komisyonu'na fezleke, hem bizim hesapların bloke edilmesi, hem de bugün altılı masanın toplantısının olması aslında daha önce çok düşünülmüş, tartışılmış meseleler. Yani iktidar bir oyun planı çiziyor. Uzun süredir muhalefetle, yani altılı masayla ve diğer muhalefet güçleriyle HDP'nin yan yana gelmemesi için çirkin bir propaganda yürütüyor. Ve maalesef muhalefet bunun karşısında yeterince cesur ve dik duramıyor. Yani bunu söylemek zorundayım. Oysa ki iktidar yeri geldiğinde her türlü pragmatizmi ve oportunizmi devreye sokarak kendi çıkarlarını koruyabiliyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Bu da büyük bir eksi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugünkü takvim öylesine belirlenen bir takvim değil. Yani kapatma davasının açılması da bir süreçte iktidar bu seçimi almak için her türlü hukuk dışı, keyfi, devlet aygıtının tüm bürokratlarını, kesimlerini, kurumlarını devreye sokuyor ve bunun karşısında çok daha güçlü bir çıkış ve mücadele gerekliliği ortada. Biz bu noktada duruyoruz açıkçası.
Sayın Selahattin Demirtaş, bugünden itibaren her şeyi unutup sadece tek bir şeye konsantre olmamız gerekir diye bir tweet attı. Ve orada işaret ettiği yer ve tutum, seçimlerle ilgili yolu bulmalıyız. Yoldaşlık, omuz omuza olmak gereğini biliyoruz. Bunun gereğini yapalım dedi. Bir anlamda Türkiye'de eğer bu mağduriyeti hisseden insanlar varsa ve %50+1 aranıyorsa burada bir hamle yapılması gerekiyor. Şimdi alt alta koyduğumuzda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı, iki kez kazandığı bence yanlıştı. Birinciden sonra ikinci seçime gidilmemesi gerekiyordu. O ayrı mesele. Seçimin ardından şimdi terörle iltisaklı olmak ve dahası siyaseten yasaklı olmak, arkasından sizin burada işte parti kapatmaya gidecek bloke meselesi, belki partinizden kimilerinin yasaklı hale gelmesi falan derken ilginç bir tablo var. Buradan nasıl çıkılacağını düşünüyorsunuz? O omuz omuza olmak nasıl gerçekleşecek?
Yani omuz omuza olmak için ve bu seçimi kazanmak için Türkiye halklarına, yurttaşlarına armağan etmek için emin olun çok kararlıyız. Yani biz bu konuda kendi üzerimize düşen rolü oynamaya çalışıyoruz ve demin de söyledim, ama bu tek taraflı olabilecek bir mesele değil, siz de takdir edersiniz. Yani zaten parlamento seçimlerinde biz en yüksek sandalyeyi kazanma hedefimiz ortaya da duruyor. Bir ittifak ihtiyacı da yok zaten. Bizim ayrıca bir emek ve özgürlük ittifakımız var sizin de bildiğiniz üzere.
Evet.
Ama omuz omuza vermek için dediğim gibi herkesin iktidarın oyunlarını, hilelerini, yolsuzluklarını, yargıyı nasıl araçsallaştırdığını çok iyi hissettik. Buna göre yol alması gerekiyor. Yani bir üzülerek söylüyorum bunu. Kayınlar atandığında bunu çok söyledik. Ben de çok söyledim. Bakın yani bu çok kullanılan bir kavram var. Ben de kullanayım. Sarı öküz meselesi ya da işte Alman rahip meselesi. Yani bu size değilse ilgilendirmez meselesi artık geçerliğini hiçbir zaman korumuyordu ama şimdi hiç korumuyor. Mesela Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ahmak sebebiyle, dediği sebebiyle, iddiasıyla verilen ceza korkunç bir ceza. Yani tıpkı Selçuk Mızraklı'nın cezaevinde olması gibi, tıpkı ne bileyim Demirtaş'ın hala rehin olması gibi ya da Gülten Kışanağ'ın işte fezlekelerin gelmesi. Yani iktidar kendi önünde duran, iktidarını engelleyecek olan, yol almayı önlemek için her türlü yöntemi, üstelik gayrimeşru yasa dışı yöntemleri devreye sokmaktan tereddüt etmiyor. Bunları görerek ve buna göre yol almak gerekiyor. Biz bu hileleri, hurdaları, bu yolsuzlukları, darbeleri maalesef yaşayarak deneyimliyoruz, deneyimledik. Umarım diğer muhalefet güçleri de bu konuda yeterince deneyim ediniyorlardır buna karşı durma yöntemleri konusunda.
Sayın Meral Danış Beştaş, Meral Akşener bir değerlendirme yaparken şu cümleyi kullandı. Dedi ki kendi belediyeme giderken kimseden izin alacak halim yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bunu söyledi. Ben de bunu şöyle sordum Turan Çömez Bey'e. Dedim ki siz eğer Cumhuriyet Halk Partili rozeti olan bir belediyeye ortak kararla seçilmiş bir başkan olarak bakıyorsanız, o zaman HDP aday çıkartmayarak Kürt seçmeni de Ekrem İmamoğlu'na destek vermek açısından yönlendirdiğinde rahatlıkla HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim de belediyemiz diyebilir dedim. Turan Bey de evet diyebilir dedi. Buradan baktığımızda siz örneğin Adana, Mersin, İstanbul gibi belediyelere dolaylı da olsa seçmeninizi özgür bırakarak destek verdiğinizi düşünüyor musunuz? Kendi belediyeniz gibi algılıyor musunuz?
Yani biz tabii ki çok açık bir tutum aldık. Stratejik bir karar verdik ve dedik ki orada Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi için tarafımız net. Yani hani neticede Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da hatta yani bu büyük şehirlerde HDP seçmeni çok net bir tutum aldı ve oy verdi. Yani bugün İYİ Parti eğer İstanbul Belediyesi'ne benimdir diyorsa burada HDP'nin katkısını, desteğini görmezden gelemez, gelmemeli daha doğrusu. Yani adil bir yaklaşım olacaksa, hakkaniyetli bir yaklaşım olacaksa bunu görmeli tabii ki. Ha, biz bunu desteği verdik, bir karşılık mı bekledik? Aslında beklemedik. Yani biz tek istediğimiz karşılık şuydu. Türkiye'nin bir adım daha demokrasiye yaklaşması, demokratikleşmesi ve bu iktidarın, bu blokun kaybetmesi ve gitmesi. Çünkü mesela İstanbul çok önemli bir yerdi. Adana'da ben vekillik de yaptım. Orası da çok Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biridir ve hak ediyor yani bu seçim sonuçlarını. Yani bizim deme ihtiyacı hiç duymadık. Ama şunu kimse unutmasın. Yani 800 bin seçmen farkı sonraki dilimde ya da önceki tutum herkes tarafından gayet iyi biliniyor aslında. Bizim söylememize gerek yok. Bu nedenle bugün de bu darbeye karşı İmamoğlu'na yönelik yapılanlar, kayyum atama hamleleri, işte soruşturmalar karşısında biz de çok net tutumumuzu ortaya koyuyoruz zaten.
Sayın Beşiktaş, Türkiye'deki denklemi ben biraz da şöyle yorumluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile aranızda siyasi nezaketi de taşıyan, pek çok yerde işbirliği de olabilecek seçmen bağlamında sonuçlar alındı. Demokrat Parti'nin sizinle bir problemi olmadığı görünüyor. Saadet Partisi'nin öyle. Deva Partisi belki de söylemiyle size çok yakın. Gelecek Partisi de Serok Ahmet diye bakacak kadar hani sizinle mesafe koymayacak bir yerde duruyor. Bir tek milliyetçi eğilimlerinden dolayı belki İyi Parti size karşı kuşkuyla şu anda bakıyor ya da tabanından dolayı. Çok kritik bir süreç olduğu için bu hatta baktığımız zaman hangi aday sizinle yol yürümek için makul olabilir? Yani bugün Kılıçdaroğlu masadan aday olarak çıkarsa mesela biz bir aday çıkartmayız, Kılıçdaroğlu'yla bu iş olur diyor musunuz?
Yani biz isimlerden ziyade ilkeleri hakikaten önemsiyoruz ve her zaman ilkesel düzeyde yaklaşıyoruz.
Nedir o ülke?
Yani bu ülke bir kere Kürt meselesine yaklaşım kurumsal kağıtlarından biridir. Eşit özgürlük başlık meselesi ve ırkçılığa karşı olmak örneğin. Yani Türkiye çok çekti bu bilirsiniz Türklük Sözleşmesi'nden. Yani burada artık herkesin hakikaten ezberlerini bozması lazım. Geçmişle bir yüzleşme lazım ve Kürtlerin de bu ülkede herkes gibi bu ülkenin sahibi, yurttaşı ve özgürlüğü hak ettiğini kabul etmemiz lazım. Adil yargılamalar, adalet meselesi yine çok önemli bir başlık. Kadın eşitliği ve özgürlüğü bizim çok çok hayati derecede önem verdiğimiz bir ülkemiz ya da İşte doğaya yönelik kırım politikasının son bulması gibi farklı dil, kimlik, inançların özgürlüğü. Yani birçok ülkemizi zaten açıklamıştık ve bunu söylüyoruz. Yani mesela bugüne kadar görüş açıkladığımız ilk bir isim oldu. O da Mansur Yavaş bilirsiniz. Yani onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz.
Mansur Bey denklemde yok diyorsunuz bizim için.
Yok, bizim için yoktu. Yani niye diyecek olursanız, yani inşallah kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan Cumhurbaşkanı, hele hele herkesi temsil eden bir Cumhurbaşkanı olamaz gibi bakıyoruz. Yani Demirtaş inşallah çıkar diye söz söyleyen bir vatandaşa inşallah dediği söylendi. Ertesi gün belediyeden resmi açıklama yapıldı. Böyle bir cümlem olmadı diye. Yani bu kadar hani ülkek, bu kadar tutum alamayan ve bu kadar taraf olarak gördüğümüz biri. Hani ayrıntıları tartışmak istemiyorum kişiler üzerinden. Hani tek bir görüşü onun üzerinden açıkladığımız için söyledim. Diğerleri konusunda dediğim gibi ilkesel yaklaşımımız devam ediyor.
Peki Sayın Beştaş, şimdi yarın da toplantılar sürecek. Ben Mithat Hoca'ya ulaşamadım ama WhatsApp'tan Enver dedi toplantıdayız dedi. Belli ki hummalı bir süreç yaşanıyor. Hangi konular tartışılıyor? Sadece parti kapatmayla ilgili bir değerlendirme mi yapılacak? Yoksa örneğin ben Özgür Özel'le bir röportaj yaptığımda bu saatten sonra seçimlerin güvenliği açısından gerekirse sineyi millete bile dönülmek tartışılabilir. Hiçbir şans kalmadığında bu da yapılabilir demişti. Yani siz mesela öyle bir çağrı ya da öyle bir millete dönüş, ne yaparsanız yapın biz yokuz gibi böyle radikal bir çözüm de düşünür müsünüz?
Yok, bizim gündemimizde yani öyle bir gündemimiz yok açıkçası, sineyi millet gündemi. Ama biz hem ittifak çalışmalarımızı, hem seçim çalışmalarımızı, hem Cumhurbaşkanı adaylığını, hem bu bloke kararı ve kapatma davası, bunların tamamı ve seçim sürecindeki yol haritamızı bütün ayrıntılarıyla masaya yatırıp konuşuyoruz tabii ki.
Anlıyorum. Peki son şunu sorarak bitirmek istiyorum. Bugün Altılı Masa'dan ortak size yönelik bir tepki, bir karar bekliyor musunuz?
Yani biz beklentileri aştık. Aştık derken artık uzun süredir böyle bir beklentimiz yok. Çünkü Türkiye'de HDP'ye yönelik hukuksuzluklarda maalesef zamanında müdahale edilmedi. Ama hani kendisini demokrasiden yanayım, serbest, özgür, adil seçimlerden yanayım ve bütün partilerin rekabet koşulları eşit olmalı diyen her siyasi parti de olabilir, kişi de olabilir. Bunun karşısında Anayasa Mahkemesi'nin bu vahim skandal kararı karşısında tabii ki tepkisini vermeli. Bu bizim için değil, kendi ilkeleri için, kendi yol haritaları için ve Türkiye'ye ne vaat ettiklerini göstermek açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu bizim beklentimizle ilgili değil yani.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Beştaş. Önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum daha radikal tartışmalarda yaşanacak Türkiye'de, öyle anlıyorum ben. Çünkü bakalım, zor bir süreç başladı.
Evet.
Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, yaklaşık bir saat kadar Sayın Özlem Zengin'le konuştuk. Sayın Beştaş aslında o da 10 dakikalık bir söyleşi için gelmişti. Onunla da yarım saat kadar konuştuk. Çünkü toplantıya dönecek. Ben yarına neler kalacak diye söylemek gerekirse benim tahmin ettiğim meseleleri ben size söylemek isterim. Bu arada arkadaşlar bir 15 dakikayı daha yapacağız. Yapalım onu. Telefon numaramızı verelim. İnsanlara haksızlık da etmeyelim. Pek sözlerini duyuramadık önce. Ben telefon numarasını ne yaptım ya? 0212. Bu arada yaşlanıyorum. Telefonu aklımda tutamadım. 0212-809-30-43. 0212-809-30-43'ten bir iki telefon alacağım. Yarına devrolmuş olan gündem aslında bu dakikalarda Hüdapar'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi bir. Az önce Sayın Özlem Zengin söyledi, partilere gideceğiz dedi. Dolayısıyla HDP ile Adalet ve Kalkınma Partisi gelecek hafta karşı karşıya gelecek. Oturup konuşacaklar. Bu ne kadar belirleyici olacak, ona bakacağız. Bu da tabii önemli. İçişleri Bakanı ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim devam ediyor. Ama yarın en önemli meselelerden birisi tabii siz de takdir edersiniz ki masadan çıkacak değerlendirme. Burada Saadet Partisi Genel Başkanı'nın Karamollaoğlu'nun şu beyanını hatırlayalım. Artık bugün biraz konuşulur dedi. Cumhurbaşkanı adayı konuşulur dedi. 0212 809 3043'ten bana ulaşabilirsiniz. 0212 809 3043'ten bana ulaşabilirsiniz. Bu değerlendirmeyi yapacağız. Bu arada gazeteci arkadaşım Orhan Gökdemir'e Cüneyt Özdemir dava açmış. Buradan şunu söyleyeyim. Orhan Gökdemir ne yazdıysa altına ben de imzamı korum. Yarın o meseleye de bakacağım detaylarıyla. Yıllarca Aykırı Sorular'da beraber çalıştığım, yoldaşlık yaptığım Orhan Gökdemir'e Cüneyt Özdemir dava açmış. Bana Ahmet Hakan dava açıyor. Çok şükür aynılar aynı yere. Hasan?
Yıllarca Aykırı Sorular'da...
Kızıl El.
Hasan? Lütfen. Duymuyorum.
Hasan Kızıl El.
Ya Kızıl El bölümünü söylemedim zaten. Hasan Bey dedim. Evet. Buyurun.
Çok teşekkür ederim. Vallahi sizi düşürmek, yani bu atı düşürmek çok zor. Sizi ilgiyle, zevkle dinliyorum yani bu radyomuzu.
Çok teşekkür ederim.
Huzurlu, gerçekten huzurlu ve mutlu oluyorum. Artı az önce Sayın Beşiktaş'ı dinledim. Daha önce başka bir hanımefendi vardı AK Parti'nin.
AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin'dir.
Özlem Hanım'ı da dinledim.
Radyoyu kapatır mısınız lütfen?
Tabii ki, tabii ki. Artı zaten Özlem Hanım size soru sormanızı pek şey yapmadı yani. Fakat siz gerçekten güzel şeyler yaptınız. Gazetecilik örneğini gösterdiniz. Ben dehşete dinliyorum. Dehşet içindeyim bir vatandaş olarak. Ben Kürdüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Bayrağımı, toprağımı seviyorum. Madde bir. Madde iki.
Evet.
HDP'siz bir Türkiye düşünülemez. Ben diye düşünüyorum. Bu ülkede
çok
milyonlarca Kürt vatandaş var. Bir Kürt olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu söyleyeyim. Bize yapılan bu zulmü ne yapmalıyız? Yani bunu nasıl çözebilmeliyiz? Bizim Türk kardeşlerimiz, biz aynı toprağın, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Benim bayrağıma ters bakan gözünü oyarım. Bir bayrağa sahibiz. Çanakkale'ye gittim ben bir Kürt olarak. Orada Diyarbakırlı, Mardinli, Adanalı, Urfalı, Antepli, Vanlı gördüm. Ağladım.
Evet.
Ağladım.
Anlıyorum duygularınızı, anlıyorum. Sıradaki dinleyicilerimiz açısından da son sözlerinizi alabilir miyim?
Evet, şunu söyleyeyim. HDP'ye yapılan bu haksızlık ve bu zulüm karşısında Sayın İyi Parti Genel Başkanı'nı da yani HDP'ye bir el uzatmasını arzu ediyorum. Rica ediyorum. Bu milliyetçilik ve ırkçı düşüncelerinden vazgeçtin. Artık kurtulalım yani. Gerçekten kurtulalım. Yeter artık.
Çok teşekkürler.
Yeter.
Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Tabii İYİ Parti kendisini milliyetçi olarak tarif ediyor ama ırkçı eleştirisini kabul etmeyeceklerdir, onu da söyleyelim. İki özel harekat polisi geçtiğimiz günlerde işlenmiş olan ülkücü bir ismin, aynı zamanda da Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ismin cinayetiyle ilgili tutuklandı değil mi? Gözaltına mı alındı, tutuklandı mı Ali? Tutuklandılar. Evet, orada da hareketlilik sürüyor. Ayrıca bugün de yine Ülkücü Hareket'ten bir hanımefendinin evinde ölü bulunduğunu gördük. O camiaları çok yakından bilmediğim için bu olup bitenlere de dehşetle bakıyorum. Evet, varsa son bir telefon daha alacağım. 0212 809 3043. 0212 809 3043. Son bir telefon varsa alacağım. Yoksa tamamlayacağız. Yarın sabah YouTube kanalında yayın. Yarın akşam da burada yayına devam edeceğiz. Türkiye'de fikri olan kim varsa Radyo Sputnik mikrofonlarında ses veriyor. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Bunu da önemsiyorum. Evet değerli dostlar, 0212 809 3043 iki özel harekat polisinin de tutuklandığını biliyoruz. Şu anda altılı masa toplantısı da bitmedi. Kim? Duymadım arkadaşlar. Serkan.
Merhaba Enver Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sizi severek izliyoruz. Benim bir sorum olacaktı. Seçimlerle ilgili tam olarak hangi tarihte bir öngörünüz var acaba? Mart, Nisan, Mayıs hangi ayda?
Ben Nisan'ın son haftası olacağını düşünüyor idim. Halen de aynı düşüncem sürüyor. Nisan'ın son haftası olursa muhalefetin de hayır demeyeceğini anlıyorum. O yüzden öyle olacağını düşünüyorum. Mayıs'a kalmayacağını düşünüyorum. Ve tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde de bu açıklanacaktır. Çünkü Erdoğan onun sinyallerini verdi. Bugünkü altılı masa toplantısının uzun süreceğini tahmin ediyorum. HDP kendi yani bileşenleriyle de oturup tartışacaktır. Onu da görüyorum. Bu iki günde çok konuşma olacağını düşünüyorum. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelecek. Yani çok iş var. O yüzden Nisan'ın son haftasına yönelik hazırlık devam edecek. Zaten bugün de Sayın Erdoğan dedi ki ya seçim kapıya kadar geldi, daha bu adamlarla kimle yarışacağımız belli değil dedi. Dolayısıyla giderek seçim yaklaşıyor, öyle görünüyor.
Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi günler.
Sağ olun. Değerli dostlar, saatlerimiz 20-21'i gösteriyor. Yoğun röportaj yaptık. Önemli röportajlar yaptık. Sayın Özlem Zengin'e, Sayın Meral Danış Beştaş'a iki hanımefendi konuk oldu. İki grup başkan vekili konuk oldu. Bize çok destek veren, eleştiren herkese teşekkür ediyorum. Şunu da anlamanızı rica ediyorum. Yayıncılıkta dediğim gibi bir röportaja her şeyi, Türkiye'nin her şeyini sığdırmak mümkün değil. Ama özellikle bir saatlik bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkiliyle söyleşi yapmak mümkün olabildiğince belli bağlamda ışık tutmak anlamına geliyordu. Çünkü maalesef iktidar yöneticileriyle gazeteciler arasında bir soğuk durum var. O ilişki kurulamıyor. Hakeza muhalefetteki pek çok isim de soru almaktan çok hoşlanmıyor. Biz de burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Radyo Sputnik'te bunu yaptığımızı düşünüyorum. Hepinize benden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Yarın sabah 11'de, akşam 18.30'da. 11'de YouTube'da, 18.30'da Sputnik'te beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler.